Çift taraflı bir dedektif hikayesi. Yazan Mark Twain. Çeviren Feyza Göçer. Seslendiren Levent Can. Bölüm 1. Birileri bakarken asla kötü bir şey yapmamalıyız. 1. İlk sahne taşrada, Virginia'da. Yıl 1880. Dar gelirli, yakışıklı, genç bir adam ile zengin bir genç kız arasında bir evlenme gerçekleşir. Bir ilk görüşte aşk ve apar topar evlilik vakası. Kızın dul kalmış babası tarafından şiddetle karşı çıkılmış bir evlilik. Damat Jacob Fuller, 26 yaşında. Köklü ama deli dolu bir aileden geliyor. Sedgemoor'dan cebren ve Kral James'in hazinesinin kârı için göç ettirilmiş bir aile. Herkes öyle söylüyor. Bazıları art niyetle, diğerleri yalnızca buna inandıkları için. Gelin 19'unda. Güzel. Ateşli, tez canlı, romantik, kendi şövalye soyundan son derece gurur duyuyor ve genç kocasına olan aşkının coşkusuyla dolu. Bu aşkın hatırına babasının kızgınlığına cesaretle karşı koydu, onun sitemlerine göğüs gerdi, uyarıcı öngörülerini sadakati sarsılmadan dinledi ve evinden rızasını almadan ayrıldı. Kalbini mesken tutmuş sevginin asaletinin ispatını böylece vermiş olmaktan gururlu ve mutlu. Düğünden sonraki sabah onun için acı bir sürpriz vardı. Kocası karısının sunduğu okşayışları bir kenara koydu ve şöyle dedi. Otur. Sana söyleyeceğim bir şey var. Seni sevdim. Bu babandan seni istemeden önceydi. Benim derdim onun reddetmesi değil, buna katlanabilirdim. Ama hakkımda sana söyledikleri bu bambaşka bir konu. Bu konuda konuşmana gerek yok. Ne olduklarını gayet iyi biliyorum. Güvenilir kaynaklardan duydum. Diğer şeylerin yanı sıra kişiliğimin yüzümde yazılı olduğunu söylemiş. Kalleş, riyakar, korkak ve acıma ya da merhamet hissi olmayan bir canavar olduğumu. Sedgemoor alameti farikası ve beyaz gömlek kolundaki rozet diye adlandırmış bunu. Benim yerimde başka kim olsa evine gider, onu bir köpek gibi vururdu. Bunu yapmak istedim, yapmayı kafama koymuştum ama aklıma daha iyi bir fikir geldi. Onu utanca boğmak, kalbini kırmak, onu yavaş yavaş öldürmek. Nasıl yapılabilirdi? Sana, taptığı kişiye davranış şeklimle. Seninle evlenecektim ve... Sabret, göreceksin. O andan sonra 3 ay boyunca genç eş, bir tek fiziksel zararlar hariç, kocasının gayretkeş, yaratıcı aklının kurabildiği tüm aşağılamalardan, tüm hakaretlerden, tüm ıstıraplardan mustarip oldu. Güçlü gururu ona destek oluyordu ve sıkıntılarını sır gibi sakladı. Ara sıra kocası, ''Neden babana gidip ona anlatmıyorsun?'' diyordu. Yeni işkenceler icat ediyor, onları uyguluyor, tekrar soruyordu. Kadın daima, ''Asla benim ağzımdan öğrenmeyecek.'' diye cevap veriyor, ona soyu sopuyla sataşıyordu. Kölelerin dölünün meşru kölesi olduğunu, itaat etmesi gerektiğini ve edeceğini söylüyordu. Hepsi o kadar ama daha fazlası olmayacaktı. Dilerse onu öldürebilirdi. Ama ona boyun eğdiremezdi. Bu, Sedgemoor soyunun harcı değildi. 3 ayın sonunda adam, karanlık çağrışımlı bir tavırla, ''Bir şey dışında her şeyi denedim.'' deyip onun cevabını bekledi. ''Dene onu.'' dedi kadın ve dudağını alayla büktü. O akşam adam gece yarısında yataktan çıktı, kıyafetlerini giydi, kadına ''Üstünü giy.'' dedi. Kadın itaat etti. Hep olduğu gibi tek kelime etmeden. Adam onu evden yarım kilometre öteye götürdü. Halka açık bir yolun yanındaki bir ağaca iple bağlamaya girişti. Kadın çığlık atıp mücadele ederken bunu başardı. Onun ağzını tıkadı, meşin kırbacıyla yüzüne boylu boyunca vurdu. Tazılarını üzerine saldı. Tazılar elbiseyi parçaladı. Kadın çırılçıplak kaldı. Köpekleri geri çağırdı ve şöyle dedi. Geçip giden ahali seni bulacak. Şu andan itibaren yaklaşık 3 saat içinde buraya çıka gelecekler ve haberi yayacaklar. Duyuyor musun? Hoşça kal. Beni son kez görüyorsun. Sonra çekip gitti. Kadın kendi kendine inledi. Bir çocuk doğuracağım ona. Tanrım bir erkek bahşet. Çok geçmeden çiftçiler onu serbest bıraktı ve doğal olarak haberi yaydılar. Linç etme niyetiyle bölgeyi ayağa kaldırdılar ama kuş uçmuştu. Genç eş kendini babasının evine kapattı. Adam da kendisini onunla birlikte kapattı ve o zamandan beri kimseyle görüşmedi. Gururu kırılmıştı. Kalbi de. Böylece günden güne eriyip gitti. Ve ölüm onu huzura kavuşturduğunda kızı bile sevindi. Kadın mülkü sattı ve ortadan kayboldu. İki. 1886'da genç bir kadın gözlerden uzak bir New England köyünün civarında mütevazı bir evde yaşıyordu. 5 yaşlarındaki ufak bir erkek çocuk dışında kimsesi olmadan. Kendi işini kendi görüyordu. Dostluk girişimlerine cesaret vermiyordu. Hiç ahbabı yoktu. Kasap, fırıncı ve ona hizmet götüren diğerleri, köylülere onun hakkında adının Stillman olduğu ve çocuğa Archie diye seslendiği dışında bir şey diyemiyorlardı. Nereden geldiğini keşfedememişlerdi ama güneyli gibi konuştuğunu söylüyorlardı. Çocuğun hiç oyun arkadaşı, hiç dostu yoktu ve annesi dışında hiçbir öğretmeni. Kadın onu gayretle ve akıllıca eğitiyor, sonuçlarından da tatmin oluyordu. Hatta bir parça gurur duyuyordu. Bir gün Archie, "Anne, ben diğer çocuklardan farklı mıyım?" dedi. Sanırım hayır. Neden? Dışarıda bir çocuk vardı ve bana postacının geçip geçmediğini sordu. Evet dedim ve kız onu göreli ne kadar zaman olduğunu sordu. Ben de onu hiç görmediğimi söyledim ve kız o zaman onun geçtiğini nasıl biliyorsun dedi. Kaldırımda onun izinin kokusunu aldım dedim ama o benim süzme bir budala olduğumu söyledi ve bana dudaklarını büktü. Bunu niçin yaptı? Genç kadın bembeyaz kesildi. Kendi kendine... Bu bir doğum lekesi. Allah vergisi tazılık onun içinde, dedi. Çocuğu çekip göğsüne yapıştırdı. Tanrı yolunu çizdi, diyerek tutkuyla onu kucakladı. Gözleri vahşi bir ateşle yanıyordu. Nefesi heyecandan kesik kesik ve hızlıydı. Kendi kendine bilmece çözüldü. Çocuğun birçok defa karanlıkta yaptığı imkansız şeyler benim için bir muammaydı ama hepsi açıklığa kavuştu, dedi. Onu küçük sandalyesine oturttu. Ben gelene kadar biraz bekle canım. Sonra bu konuyu konuşuruz. Odasına çıktı, şifonyerinden bir sürü ufak tefek eşya alarak onları göz önünden kaldırdı. Yatağın altında yere bir törpü, yazı masasının altına bir tırnak makası, gardırobun altına küçük bir fil dişi kağıt bıçağı. Geri döndü. İşte, aşağıya getirmem gereken bazı şeyler bıraktım. Ne olduklarını söyledi ve yukarı koşup onları getir canım, dedi. Çocuk görevini yerine getirmek için koşturdu. Az sonra eşyalarla beraber geri geldi. Hiç zorlandın mı canım? Hayır anne, sadece senin gittiğin yere gittim. Çocuğun yokluğunda kadın kitaplığa gitmiş, alt raftan birçok kitap almış, her birini açmış, numarasını hafızasına kaydederek elini bir sayfanın üzerine gezdirmiş, sonra onları yerlerine koymuştu. Şöyle dedi. Sen gitmişken ben bir şeyler yaptım Archie. Ne olduğunu keşfedebilir misin sence? Çocuk kitaplığa gitti, dokunulmuş kitapları çıkardı ve ellenmiş sayfalarını açtı. Anne onu kucağına aldı. Sorunu cevaplayacağım canım. Senin bir yönden diğer insanlardan oldukça farklı olduğunu keşfettim. Karanlıkta görebiliyorsun, diğer insanların alamadığı kokuları alıyorsun. Sende bir tazının yetenekleri var. Bunlar sahip olmak için iyi ve değerli şeyler ama bu konuyu bir sır olarak saklamalısın. İnsanlar bunu keşfederse senden acayip bir çocuk olarak bahseder, çocuklar seni rahatsız eder, sana isimler takarlar. Bir insan bu dünyada küçümseme veya haset ya da kıskançlık uyandırmak istemiyorsa diğer herkes gibi olmalıdır. Sana doğumunda verilen muhteşem, mükemmel bir imtiyaz bu ve ben memnunum. Ama annenin hatırı için bunu bir sır olarak saklayacaksın, değil mi? Çocuk anlamadan söz verdi. Günün geri kalanında annenin zihni coşkulu düşüncelerle doluydu. Hepsi birbirinden tekinsiz, amansız, karanlık planlar, tasarılar, düzenlerle. Yine de onun yüzünü kendi insafsız ışıklarıyla, cehennemin müphem alevleriyle ışıldatıyorlardı. bir huzursuzluk ateşi içindeydi. Oturamıyor, ayakta duramıyor, dikiş dikemiyordu. Onun için hareket etmek dışında hiçbir şeyde teselli yoktu. Oğlunun yeteneğini 20 şekilde sınadı ve tüm bu süre boyunca kendi kendine aklı geçmişte şöyle deyip durdu. O babamın kalbini kırdı ve ben onunkini kırmak için bir yol bulmaya tüm bu yıllar boyunca gece gündüz hem de boş yere çabaladım. Şimdi buldum. Şimdi buldum. Gece çöktüğünde hala huzursuzluk şeytanının hükmü altındaydı. Sınamalarına devam etti. Elinde bir mumla evi tavan arasından bodruma kadar yatakların, kovadaki kömürün ve halıların altına, duvardaki çatlaklara saç tokaları, iğneler, yüksükler, kaşıklar saklayarak kat etti. Küçüğü onları bulması için karanlıkta gönderdi. Ki çocuk bunu yaptı. Kadın onu övüp öpücüklere boğunca mutlu olup gurur duydu. O günden sonra hayat kadın için yeni bir gidişat kazandı. Gelecek güvende, bekleyebilirim, beklemenin keyfini çıkarabilirim, dedi. Kaybettiği heveslerin çoğu tekrar canlandı. Yeniden müzikle meşgul oldu. Lisanlarla, çizimle, resimle ve genç kızlığının uzun süredir terk edilmiş diğer tüm zevkleriyle. Bir kez daha mutluydu, hayatın hazzını tekrar hissediyordu. Yıllar akıp giderken oğlunun gelişimini izledi ve gördükleri onu tatmin etti. Tamamen değil ama hemen hemen tamama yakın. Çocuğun kalbinin yumuşak tarafı öbür tarafından daha büyüktü. Kadının gözünde onun tek kusuru buydu. Ama çocuğun ona olan sevgisinin, tapmasının bunu telafi ettiğini düşünüyordu. Sağlam bir kinciydi. Bu iyiydi. Ama düşmanlıklarının kumaşının dostluklarınınki kadar sert ve dayanıklı nitelikte olup olmadığı soru işaretiydi. Bu çok iyi değildi. Yıllar akıp gitti. Archie nazik, ağırbaşlı, hoş sohbet, cana yakın tavırlı ve belki yaşından, ki 16'ydı, bir parça büyük gösteren yakışıklı, boylu poslu, atletik bir genç oldu. Bir akşam annesi ona son derece önemli bir şey olduğunu çıtlatıp artık bunu duymak için yeterince büyüdüğünü, yıllardır kurup olgunlaştırdığı acımasız bir planı gerçekleştirmek için yeterince vasfa ve dayanıklılığa sahip olduğunu ekledi. Sonra ona acı hikayesini tüm çıplak çirkinliğiyle anlattı. Çocuk bir süreliğine dona kaldı ve "Anlıyorum, biz güneyliyiz. Geleneklerimize, tabiatımıza göre tek bir telafi var. Onu arayıp bulacağım ve öldüreceğim," dedi. "Onu öldürmek mi?" "Hayır. Ölüm kurtuluştur, azat etmektir. Ölüm bir lütuftur. Ona bir lütuf borçlu muyum? Kafasındaki tek teli bile incitmemelisin." Çocuk bir süre düşüncelerde kayboldu ve "Sen bu dünyadaki her şeyimsin. Senin arzun benim için kanun ve zevktir. Bana ne yapacağımı söyle, ben de yapayım," dedi. Annenin gözleri tatminle parıldadı. "Gidip onu bulacaksın. Saklandığı yeri 11 yıldır biliyorum. Yerini bulmak bana 5 yıldan fazla süren bir soruşturmaya ve epey paraya mal oldu. Colorado'da bir kuvars madencisi. Hali vakti yerinde. Denver'da yaşıyor. Adı Jacob Fuller. İşte, o unutulmaz geceden beri adını ilk defa ağzıma aldım. Düşün. Seni bu utançtan sakınmasaydım ve daha temiz bir tane sağlamasaydım bu isim senin olabilirdi. Onu o yerden kovacaksın, peşine düşeceksin, tekrar kovacaksın. Ve yeniden, tekrar ve tekrar, ısrarla, amansızca, hayatını zehrederek, esrarengiz dehşetlerle doldurarak, hayatına bıkkınlık ve ıstırap katarak, ölümü ve bir intiharcının cesaretine sahip olmayı dilemesini sağlayarak. Ondan bir başka gezgin Yahudi yaratacaksın. Bir daha huzur, iç rahatlığı, deliksiz bir uyku yüzü görmeyecek. Onun gölgesi olacaksın, ona yapışacaksın, zulmedeceksin, ta ki onun kalbini kırana kadar, tıpkı onun babamınkini ve benimkini kırdığı gibi. Dediğini yapacağım anne. Buna inanıyorum yavrum. Tüm hazırlıklar yapıldı. Her şey hazır. İşte bir kredi mektubu. Dilediğince harca. Para sıkıntısı yok. Zaman zaman sahte kılıklara ihtiyacın olabilir. Onları temin ettim. Ayrıca başka bazı ıvır zıvırı da. Daktilo masasının çekmecesinden çok sayıda kare kağıt çıkardı. Hepsinin üstünde daktiloyla şunlar yazılmıştı. 10.000 dolar ödül. Bir doğu eyaletinde aranan bir adamın geçici olarak burada ikamet ettiği düşünülmektedir. 1880'de gece vakti genç karısını halka açık yolun yanındaki bir ağaca bağladı. Yüzünü meşin kırbacıyla yaraladı. Karısının kıyafetini köpeklerine parçalatarak onu çıplak bıraktı. Kadını orada bıraktı ve bölgeden kaçtı. Kadının bir akrabası 17 yıl boyunca onu aradı. Adresi nokta nokta nokta postanesi. Yukarıdaki ödül araştırmacıya gizli bir görüşmede suçlunun adresini temin edecek kişiye nakit olarak verilecektir. Onu bulduğun, kokusuna aşina olduğun zaman gece vakti gidip bunlardan birini mesken tuttuğu binaya, bir başkasını postaneye ya da diğer bir göze çarpan yere yapıştıracaksın. Herkesin diline sakız olacak. İlk başta ona sahip olduklarını değerlerine yakın bir miktara satmaya zorlayacağın kadar uzun süre vermelisin. Onu çok geçmeden mahvedeceğiz ama azar azar. Onu bir seferde fakirleştirmemeliyiz. Zira bu onu ümitsizliğe düşürebilir ve sağlığını bozabilir. Muhtemelen onu öldürebilir. Çekmeceden 3-4 tane daha daktilo ile yazılmış basılı kağıt çıkardı. Birini okudu. Nokta nokta nokta 1880. Jacob Fuller'e. İşlerini halletmek için nokta nokta günün var. Nokta nokta ın. Nokta nokta ında saat nokta nokta de süren dolacak. O zamana kadar rahatsız edilmeyeceksin. Sonra taşınmalısın. Belirtilen saatten sonra hala şehirdeysen seni tüm boş duvarlarda afişe edeceğim. Suçunun ayrıntılarını bir kere daha vererek, tarihini ve ayrıca gerçekleştiği yeri de ekleyerek, seninki de dahil tüm ilgili isimleri açıklayarak. Fiziksel zarardan korkma. Hiçbir surette asla öyle bir şeye uğramayacaksın. Yaşlı bir adama ıstırap verdin, hayatını yıktın ve kalbini kırdın. Onun çektiklerini sen de çekeceksin. Hiç imza eklemeyeceksin. Bunu ödül afişini bulmadan önce almalı, sabah kalkmadan önce. Aklını kaybedip de yerini beş parasız terk etmesin diye. Unutmayacağım. Bu formları kullanmaya sadece başlangıçta ihtiyacın var. Bir defa yeterli olabilir. Sonrasında bir şehirden kaybolması için hazır olduğunda onun sadece taşın. Nokta nokta günün var. Yazan şu kağıdı almasını sağla. İtaat edecektir. Bu kesin. Bölüm 3. Anneye mektuplardan alıntılar. Denver, 3 Nisan 1897. Uzun süredir Jacob Fuller ile aynı otelde kalıyorum. Kokusunu aldım. İzini 10 tümen piyadenin arasında sürüp onu bulabilirim. Sık sık yakınında bulundum. Konuşmalarını duydum. İyi bir madene sahip ve oradan uygun bir geliri var ama zengin değil. Madenciliği sağlam bir yoldan öğrenmiş. Orada ücret karşılığı çalışarak. Neşeli bir yaratık. 43 yıl üzerinde çok az iz bırakmış. Daha genç bir adam sanılabilir. Diyelim ki 36 veya 37. Tekrar evlenmemiş. Kendisine dul süsü veriyor. İyi görünüyor. Beğeniliyor, herkesçe seviliyor. Birçok arkadaşı var. Ben bile ona karşı bir çekim hissettim. İçimdeki baba tarafı kanı hakkını talep ediyor. Tabiatın bazı kanunları ne kadar da anlayışsız, mantıksız ve despotça. Birçoğu aslında. Şimdi işim zorlaştı. Farkında mısın? Bunu idrak ediyor, anlayış gösteriyor musun? Ve ateşi soğudu. Kendi kendime itiraf etmekten hoşlanacağımdan daha fazla. Ama işi yerine getireceğim. Hazzı sönse de görev aynen devam ediyor. Ona kıyamazlık yapmayacağım. Ve Allah'tan o iğrenç suçu işleyen adamın o suçtan mustarip olmamış tek kişi olduğunu düşündüğümde içimde keskin bir hınç yükseliyor. Aldığı ibret açıkça kişiliğini ıslah etmiş ve değişiklik sonucu mutlu. O suçlu olan taraf, tüm cefadan affolmuş. Sen masum olan, cefadan çöküntüye uğramışsın. Ama müşteri ol, kendi payını biçecek. Gümüş Vadisi. 19 Mayıs. Bir numaralı kağıdı 3 Nisan'ın gece yarısında yapıştırdım. Bir saat sonra Denver'ı 14'ü akşamı 23.50'de veya daha önce terk etmesini bildiren 2 numaralı kağıdı oda kapısının altından attım. Gece kuşu bir muhabir afişlerimden birini çalmış, şehri baştan sona araştırıp diğerini de bulmuş ve onu da çalmış. Bu şekilde mesleğinde atlatma diye tabir edilen işi becermiş. Yani önemli bir haber ele geçirmiş ve başka gazetelerin eline geçmesini engellemiş. Böylelikle haber sabah kendi gazetesinin, ki şehrin başlıca gazetesi, baş yazı sayfasında göz alıcı puntolarla yer aldı. Devamında ödülümüze gazetenin adına $1000 daha ekleyerek sonlanan, bizim aşağılık adam hakkında bir sütun uzunluğunda ve züvvari fikirlerle. Buradaki gazeteler asil olanı yapmayı biliyorlar, işin içinde çıkar olunca. Kahvaltıda her zamanki yerime oturdum. Baba Fuller'in yüzünün görüş alanımda olmasını sağladığı ve masasında sürüp giden konuşmaları duymam için yeterli yakınlıkta olduğu için seçilmiş bir yer. Odada 75 veya 100 insan vardı. Hepsi de o haberi konuşuyordu. Araştırmacının o çakalı bulup varlığının yarattığı kirliliği şehirden uzaklaştırmasını umduklarını söylüyorlardı. Trenle, kurşunla veya herhangi bir şeyle. Fuller geldiğinde bir elinde katlanmış haldeki ayrılma tebliği vardı. Diğerinde de gazete. Onu görmek içimi acıttı. Tüm neşesi uçup gitmişti. Yaşlı, kıstırılmış görünüyordu. Kül rengiydi. Dinlemek zorunda kaldığı şeyleri bir düşün. Anneciğim, hiçbir şeyden şüphelenmeyen kendi dostlarının onu yerin altında basımlarını şeytanın bizzat kendisinin onayladığı sözlüklerden, deyim kitaplarından alınmış sıfatlar ve nitelemelerle tarif ettiğini duydu. Daha da ötesi bu hükümlere katılıp onları alkışladı. Alkışları ağzında acı bir tat bırakıyordu gerçi, bunu benden saklayamıyordu. İştahının kaçtığı görülebiliyordu. Sadece dişliyor, yiyemiyordu. Nihayet bir adam, o akraba büyük ihtimalle bu odada ve bu şehrin o iğrenç tarifi hakkında ne düşündüğünü duyuyor. "Umarım öyledir," dedi. Ah hayatım, Fuller'in irkilmesi ve korkmuş halde etrafına göz atması öylesine acıklı bir şekildeydi ki, daha fazlasına katlanamadı, ayağa kalkıp ayrıldı. Günler boyunca Meksika'da bir maden aldığını, her şeyini satmak ve olabildiğince çabuk oraya gidip mülküyle kişisel olarak ilgilenmek istediğini yaydı. Kartlarını çok iyi oynadı. $40,000 alacağını, çeyreğini nakit olarak, kalanını güvenilir senetler halinde ama yeni alışverişinin kredisi için büyük miktarda paraya ihtiyacı olduğundan nakit kısmını tamamen düşeceğini söyledi. Hepsini $30,000 sattı. Peki sonra ne yaptı dersin? Banknot istedi ve Meksika'daki adamın kafası zırvalarla dolu bir New England'lı olduğunu, banknotları altına ya da çeklere tercih ettiğini söyleyerek aldı. New York'ta bir çek son derece rahatlıkla kağıt paraya çevrilebildiğinden insanlar bunun şüphe verici olduğunu düşündüler. Bu tuhaf durumun lafı edildi ama sadece bir gün için. Yani Denver'da her konunun sürdüğü kadar. Tüm bu zaman boyunca takipteydim. Satış tamamlanıp da para ödenir ödenmez, ayın 11'iydi, peşini bir saniye bile bırakmadan Fuller'in izine yapıştım. O gece, yok, 12'si, çünkü gece yarısını biraz geçmişti. Aynı koridorda benimkinden 4 kapı ötede olan odasına kadar izini sürdüm. Geri döndüm ve üstüme çamurlu gündelikçi kıyafetimi geçirdim, tenimi koyulaştırdım. Odamda loş ışıkta, elimin altında içinde bozukluklar olan bir el çantasıyla kapım yarı açık oturdum. Çünkü artık kuşun tüyeceğinden şüpheleniyordum. Yarım saat içinde bir çanta taşıyan yaşlı bir kadın geçti. Bildik kokuyu yakaladım ve kendi çantamla takip ettim çünkü Fuller'di. Oteli bir yan girişten terk etti. Köşeden tenha bir caddeye dönüp hafif yağmur ve yoğun karanlık altında 3 blok yürüdü. Şüphesiz onu randevuyla bekleyen 2 katlı bir arabaya bindi. Arkadaki bagaj sahanlığına davetsiz olarak yerleştim ve kıvrakça uzaklaştık. 10 kilometre gittik. Araba bir yol kenarı istasyonda durdu ve yükünü indirdi. Fuller dışarı çıktı. Işıktan olabildiğince uzak durarak tentenin altındaki bir el arabasına yerleşti. İçeri gittim ve bilet gişesini gözledim. Fuller bilet almadı. Ben de almadım. Biraz sonra tren geldi, bir vagona bindi. Ben de aynı vagona öbür ucundan bindim. Koridor boyunca ilerledim. Arkasındaki koltuğa oturdum. Kondüktöre ödeme yapıp hedeflediği yerin adını söyleyince, kondüktör ücretin üstünü verirken bir sürü koltuk geriye gittim ve yanıma geldiğinde aynı yer için ödeme yaptım. Yaklaşık 100 kilometre kadar batıda. O andan itibaren bir hafta boyunca beni durmaksızın oynattı. Bir oraya, bir buraya, bir şuraya seyahat etti. Genel olarak hep batı istikametinde. Ama ilk günden sonra kadın değildi. Benim gibi bir işçiydi. Ve gür, sahte favoriler takmıştı. Kıyafeti kusursuzdu ve karakteri üzerinde düşünmeden canlandırabiliyordu. Çünkü ücret karşılığı bu meslekte çalışmıştı. En yakın arkadaşı onu tanıyamazdı. Sonunda burayı mesken tuttu. Montana'daki gözlerden olabildiğince uzak küçük bir dağ kampını. Bir gece kondusu var ve her gün maden aramak için dışarı çıkıyor. Tüm gün gidiyor, topluluktan uzak duruyor. Ben bir madencinin pansiyonunda kalıyorum. Korkunç bir yer. Ranza, yemek, pislik, her şey. 4 haftadır buradayız. Bu süre içinde onu yalnızca bir defa gördüm ama her gece izinin peşine gidip nöbet tutuyorum. O burada bir gece kondu tutar tutmaz 50 kilometre ötedeki bir şehre gidip şu Denver oteline eşyalarımı ben istetene kadar tutmaları için telgraf çektim. Burada yedek asker gömlekleri dışında bir şeye ihtiyacım yok ve onları da yanımda getirmiştim. Gümüş Vadisi, 12 Haziran. Denver hadisesi burada hiç duyulmamış sanırım. Kamptaki adamların çoğunu tanıyorum ve bundan hiç bahsetmediler. En azından benim duyacağım bir yerde. Kuşkusuz Fuller bu şartlarda kendini oldukça güvende hissediyordur. 2 kilometre ötede dağlarda yoldan uzak bir maden arazisi yeri buldu. İyi bir şeyler vaat ediyor ve kendisi gayretle çalışıyor. Ah ama ondaki değişim. Asla gülümsemiyor. Hep kendi başına kalıyor. Kimseyle takılmıyor. Sadece 2 ay önce arkadaşlığa o kadar bayılan ve o kadar neşeli olan o adam. Son zamanlarda defalarca onun geçip gittiğini gördüm. Boynu bükük, meyus, yürüyüşündeki esneklik gitmiş, içler acısı bir şekil. Kendisine David Wilson diyor. Biz onu rahatsız edene kadar burada kalacağına eminim. Sen ısrar ettiğin için onu tekrar süreceğim. Ama şu an olduğundan nasıl daha mutsuz olabilir bilmiyorum. Tekrar Denver'a gideceğim ve kendime kısa bir konfor tatili ısmarlayacağım. Yenilebilir yemekler, katlanılabilir yataklar, adam gibi bir dış görünüş. Sonra eşyalarımı alıp getireceğim ve zavallı baba Wilson'a taşınmasını bildireceğim. Denver, 19 Haziran. Burada onu özlüyorlar. Hepsi Meksika'da işlerinin iyi gidiyor olmasını umuyor ve bunu sadece ağızlarıyla değil, kalpten söylüyorlar. Bilirsin, insan bunu daima anlar. Burada fazla oyalanıyorum, itiraf ediyorum. Ama yerimde olsaydın bana merhamet gösterirdin. Tamam, ne diyeceğini biliyorum, haklısın. Ben senin yerinde olsaydım, kalbimde yürek dağlayan hatıralarını taşıyor olsaydım, yarın gece treniyle geri döneceğim. Denver, 20 Haziran. Tanrı bizi bağışlasın anne. Yanlış adamın peşindeyiz. Tüm gece boyunca hiç uyumadım. Şimdi şafak vakti. Sabah trenini bekliyorum ve saatler nasıl geçmek bilmiyor, nasıl da geçmek bilmiyor. Bu Jacob Fuller, suçlu olanın bir kuzeni. Nasıl da suçlu olanın o iblisçe işten sonra bir daha asla kendi adını kullanmayacağını akıl edemeyecek kadar aptal olabildik. Denver'daki Fuller, diğerinden 4 yaş daha genç. Buraya 79'da, 21 yaşında bir dul olarak gelmiş. Sizin evlenmenizden 1 yıl önce. Bunu ispatlayan sayısız belge var. Dün akşam onu geldiği günden beri tanıyan yakın dostlarıyla konuştum. Hiçbir şey söylemedim ama birkaç gün içinde onu bu şehre tekrar sokacağım, madendeki kaybını telafi ederek. Ayrıca bir ziyafetle fener alayı olacak ve benim dışımda kimse masraf yapmayacak. Bunu taşkınlık olarak mı nitelersin? Ben sadece bir çocuğum. Çok iyi bildiğin gibi bu benim imtiyazım. Çok geçmeden artık bir çocuk olmayacağım. Gümüş Vadisi, 3 Temmuz. Anne, gitmiş. Gitmiş ve hiç iz bırakmamış. Ben geldiğimde koku soğumuştu. Bugün o zamandan beri ilk defa yataktan çıktım. Bir çocuk olmamayı dilerdim. O zaman şokları daha kolay kaldırabilirdim. Herkes onun batıya gittiğini düşünüyor. Bu akşam bir yük arabasıyla yola koyuluyorum. 2 ya da 3 saatliğine öyle gidecek, sonra bir trene bineceğim. Nereye gideceğimi bilmiyorum ama gitmeliyim. Hareketsiz kalmaya çalışmak işkence olur. Şüphesiz yeni bir isim ve kılıkla izlerini silmiştir. Bu, onu bulmak için tüm dünyayı araştırmam gerekebileceği anlamına geliyor. Aslında beklediğim bu. Görüyor musun anne? Gezgin Yahudi olan benim. Ne ironi. Bunu bir başkası için ayarlamıştık. Zorlukları bir düşün. Onun için ilan verebilecek olsam hiç zorluk çıkmaz. Ama bunu onu korkutmadan yapmanın bir yolu varsa da ben bulup çıkarmayı başaramıyorum. Halbuki beynim patlayana kadar denedim. Son zamanlarda Meksika'da bir maden almış ve Denver'da birine satmış bir beyefendi adresini gönderirse, kime anne? Ona tüm bunların bir yanlışlık olduğu izah edilecektir. Affı istirham edilecek, belli bir konuda maruz kaldığı kayıp tamamen tanzim edilecektir. Anlıyor musun? Bunun bir tuzak olduğunu düşünecektir. Kim olsa öyle düşünür. Desem ki, artık bilinmektedir ki aranan adam o değildir. Meğerse bir başkasıymış. Bir zamanlar aynı adı taşımış ama onu iyi sebepler için bir kenara atmış bir adam. Bu işe yarar mı? Ama o zaman Denver ahalisi ayıkır ve aha der. Şüphe verici banknotları hatırlarlar ve doğru adam değilse neden kaçtı? Hiç inandırıcı değil derler. Onu bulmayı başaramazsam orada mahvolur. Namusuna hiç leke sürülmemiş o yerde. Senin aklın benimkinden daha iyi çalışıyor. Bana yardım et. Tek ama tek bir ipucum var, el yazısını tanıyorum. Yeni sahte ismini bir otelin kayıt defterine yazarsa ve çok fazla gizlenmezse, denk gelirsem bana çok faydası olur. San Francisco, 28 Haziran 1898. Colorado'dan Pasifik'e kadar tüm eyaletleri nasıl didik didik araştırdığımı, bir keresinde yakalamaya ne kadar yaklaştığımı çok iyi biliyorsun. Bir yakın ıska daha yaşadım. Burada oldu. Dün. Caddede izine rast geldim. Sıcaktı. Ucuz bir otele kadar koşturarak peşinden gittim. Pahalıya mal olan bir hataydı. Bir köpek tam tersi yöne giderdi. Ama ben sadece kısmen bir köpeğim ve heyecanlandığımda son derece insanca aptal olabiliyorum. O otelde 10 gündür kalıyormuş. Son 6-8 aydır hiçbir yerde uzun süre kalmadığını artık neredeyse biliyorum. Bilakis huzursuz ve yer değiştirmeden duramıyor. Bu duyguyu anlıyorum ve onu hissetmenin nasıl olduğunu da biliyorum. Hala 9 ay önce onu yakalamaya çok yaklaştığım sırada kaydettiği ismi kullanıyor. James Walker. Şüphesiz Gümüş Vadisi'nden kaçtığında edindiği de aynı isim. Kendi halinde bir adam ve süslü isimlere düşkünlüğü az. Üstün körü değiştirmenin altında el yazısını kolaylıkla tanıdım. Düz bir adam. Taklitler ve hilelerde çok başarılı değil. Henüz gittiğini söylediler. Bir seyahate çıkmış. Hiç adres bırakmamış. Nereye gittiğini söylememiş. Adresini bırakmasını söylediklerinde korkmuş görünmüş. Ucuz bir valiz dışında hiç eşyası yokmuş. Onu alıp yaya olarak gitmiş. Eli sıkı yaşlı bir adam ve otel için büyük bir kayıp değil. Yaşlı mı? Sanırım artık öyle. Zor dinledim. Çok kısa bir süredir oradaydım. İzinin peşinden aceleyle gittim ve beni bir rıhtıma götürdü. Anne, bindiği buharlı geminin dumanı ufukta henüz siliniyordu. İlk başta doğru yöne gitmiş olsaydım yarım saat kazanırdım ve tekneyi yakalama şansına sahip olurdum. Bağlı olduğu liman Melbourne. Ümit Kanyonu, Kaliforniya. 3 Ekim 1899. Şikayet etmekte haklısın. Yılda bir mektup. Tam bir kıtlık. Bunu açık yüreklikle kabul ediyorum. Ama insan başarısızlıklar dışında yazacak bir şey yokken nasıl yazar? Kimse bunu sürdüremez. İnsanın kalbini kırıyor. Sana onu Melbourne'da nasıl kaybettiğimi şimdi asırlar önce gibi geliyor ve hiçbir sonuç alamadan aylar boyunca tüm Avustralya'da kovaladığımı anlatmıştım. Pekala. Sonra peşinden Hindistan'a gittim. Bombay'da onu neredeyse gördüm. Dört bir yanda izini sürdüm. Baroda, Rawalpindi, Lucknow, Lahore, Kanpur, Allahabad, Kalküta, Madras. Her yerde. Haftalar, aylar boyunca toza ve bunaltıcı tere bulanmış halde daima takriben izinin üstünde, bazen çok yakınında, yine de onu asla yakalayamadan. Seylan'a indim ve... Her neyse boş ver. İleride yavaş yavaş hepsini kaleme alacağım. Onu memlekette Kaliforniya ve aşağıda Meksika'ya kadar takip ettim. Tekrar Kaliforniya'ya döndüm. O zamandan beri onu Amerika'nın her yerinde, geçen ocağın birinden bir ay öncesine kadar arayıp durdum. Ümit Kanyonu'ndan uzakta olmadığına neredeyse emindim. Buradan 30 kilometre uzakta bir yere kadar izini sürdüm ama orada izi kaybettim. Sanırım orada biri onu yük arabasına aldı. Bir mola veriyorum. Kayıp izin arayışıyla başkalaştım. Ölümüne yorgundum anne. Moralim bozuktu ve bazen umudumu kaybetme noktasına rahatsız edici bir şekilde yaklaşıyordum. Ama bu küçük kamptaki madenciler iyi adamlar ve ben uzun zaman önceden beri onların tarzına alışkınım. Şen şakrak tavırları ferahlatıyor ve dertlerini unutturuyor. Bir aydır buradayım. Sammy Hillier adında 25 yaşlarında genç bir adamla aynı kulübede yaşıyorum. Benim gibi annesinin tek oğlu ve onu çok seviyor. Ona her hafta yazıyor. Kısmen benim gibi. Mahcup. Zekaya gelince, büyük işler başarması için bel bağlanamaz ama önemi yok. Epey sevilen biri. Düzgün, iyi biri ve oturup onunla konuşmak, yeniden bir yoldaşa sahip olmak, et ve ekmek ve huzur ve lüks. James Walker'ın da buna sahip olmasını dilerdim. Dostları vardı, arkadaşlığı severdi. Bu, onun görüntüsünü aklıma düşürüyor. Onu en son gördüğüm zamandakini. Nasıl da dokunaklıydı. Gözümün önüne sık sık geliyor. O zamanlar, zavallı yaratık, onu tekrar yer değiştirmeye zorlamak için vicdanımı zapt etmeye çalışıyordum. Hillier'in kalbi benimkinden daha temiz. Topluluktaki herkesten temiz sanırım. Zira kampın yüz karasının, Flint Buckner, tek dostu o ve Flint'in konuştuğu ya da kendisiyle konuşmasına izin verdiği tek kişi. Flint'in hikayesini bildiğini, onu bu hale getirenin aksilikler olduğunu ve bu yüzden de insanın ona karşı olabildiğince merhametli olması gerektiğini söylüyor. Şimdi yalnızca gerçekten çok büyük bir kalp. Etrafta onun hakkında duyduklarıma bakılırsa, Flint Buckner bir kiracıyı barındırmak için yer bulabilir. Sanırım bu tek ayrıntı sana Sammy'nin kişiliği hakkında benim sunabileceğim herhangi bir tasvirden daha iyi fikir verir. Sohbetlerimizin birinde şuna benzer bir şeyler söyledi. Flint benim hısmım ve tüm dertlerini bana döküyor. Arada sırada içini boşaltıyor, yoksa zannederim ki patlar. Daha mutsuz bir adam olamaz. Archie Stillman hayatı zihinsel ıstırapla yoğrulmuş, göründüğü yaşa hiç de yakın değil. Sakinlik ve huzur hissini yıllar önce kaybetmiş. Ah, yıllar yıllar önce. İyi talihin ne olduğunu bilmiyor. Hiç sahip olmamış. Sık sık öbür cehennemde olmayı dilediğini söylüyor. Buradakinden çok yorulmuş. Bölüm 4. Hiçbir gerçek beyefendi hanımların huzurunda çıplak gerçeği anlatmaz. Ekim'in ilk günlerinde havanın ayaz ve mis kokulu olduğu bir sabahtı. Leylaklarla sarı salkımlar havanın yükseklerinde yanar döner ve ışıldar şekilde asılı duran sonbaharın ışık haleleriyle aydınlanmıştı. İyi kalpli tabiatın yuvaları ağaç tepelerinde olan ve birlikte çene çalan kanatsız vahşi yaratıklara sunduğu bir peri köprüsü, kara çam ile nar, mor ve sarı alevlerini göz alıcı geniş serpintiler halinde ağaçlığın eğimli sahası boyunca yayıyorlardı. Yaprak döken sayısız çiçeğin baştan çıkaran raihaları bayıltıcı havada yükseliyordu. Boş göğün uzaklarında yalnız bir Oesophagus hareketsiz kanatlarıyla uyuyordu. Her yerde dinginlik, sükunet ve Tanrı'nın huzuru kuluçkaya yatmıştı. Yıl Ekim, 1899. Mekan Ümit Kanyonu'nda, Esmeralda bölgesinin aşağılarında, uzaklarda bir gümüş madeni. Issız bir yer, yüksek ve ücra. Yenilerde keşfedilmiş. Sakinlerince metal açısından zengin olduğu düşünülmekte. Bir ya da iki yıllık bir maden arayışı bu durumun öyle mi veya tersi mi olduğunu karara bağlayacaktır. Yerleşimcilerine gelince kampta 200 kadar madenci, beyaz bir kadın, birçok Çinli çamaşırcı, 5 kızılderili kadın ve tavşan derisinden kıyafetleri, Hırpani silindir şapkaları ve teneke kutudan kolyeleriyle bir düzine kızıl derili var. Şimdilik hiç değirmen yok, kilise yok, gazete yok. Kamp sadece 2 yıldır mevcut. Önemli bir keşif yapılmadı. Dünya onun adından ve yerinden habersiz. Kanyonun her iki tarafında 3000 fit yüksekliğindeki dağlar duvar gibi yükseliyor. Aşağıda dar tabanındaki dağınık barakaların sarmalı, güneşten öpücüğünü günde sadece bir kez öğle vakti güneş yukarıda seyrederken alıyor. Köy birkaç kilometre uzunluğunda. Kulübeler birbirlerinden epey uzak. Tek inşa edilmiş ev han. Tek evde denebilir. Merkezi bir mevki işgal ediyor ve akşamları ahalinin uğrak yeri. Orada içerler, 7 ayağa ve domino oynarlar. Bilardo'da. Çünkü bantla yamanmış, yırtık yerlerle baştan sona çizili bir masa var. Birkaç ıstaka var ama hiç meşin yok. Hareket ettiklerinde takırdayan ve azar azar yavaşlamayıp aniden durup kala kalan birkaç yontulmuş top, içinden çıkıntı yapan sivri bir çakmak taşıyla bir kireç taşı bloğunun bir parçası var. Ayrıca tek bir açılış vuruşunda 6 puan kazanan adam içkileri barın hesabına yazdırabilir. Flint Buckner'in kulübesi güneye giderken köyün en sonundaydı. Gümüş madeni köyün öbür ucunda, kuzeye doğruydu ve o yöndeki son barakanın biraz ötesindeydi. Suratsız bir mahluktu. İnsanların arasına karışmazdı ve hiç arkadaşı yoktu. Onunla ahbaplık kurmaya çalışan insanlar buna pişman olmuş ve onu kendi haline bırakmışlardı. Geçmişi bilinmiyordu. Bazıları Sammy Hillier'in bildiğine inanıyor, bazıları hayır diyordu. Sorsanız Hillier de hayır derdi. Bu konuda bilgisi yoktu. Flint'in yanında hem herkesin içinde hem de yalnızken çok kötü davrandığı 16-17 yaşlarında pısırık bir İngiliz genç vardı ve elbette bilgi için bu çocuğa başvurulmuş ama bir sonuç alınamamıştı. Fatlock James. Gencin adı buydu. Flint'in onu bir maden arama sırasında yanına aldığını, Amerika'da ne evi ne de dostları olduğundan kalıp jambon fasulyeden ibaret maaşın hatırına Buckner'in kötü muamelesine katlanmayı akıllıca bulduğunu söylemişti. Bunun ötesinde verebileceği hiçbir ifade yoktu. Fatlock artık bir aydır bu köleliği yaşıyordu ve efendisinin aşağılamalar, pısırık görünüşün altında yavaş yavaş canına tak etmeye başlamıştı. Zira pısırıklar bu tacizlerden acı bir şekilde mustarip olurlar. Muhtemelen sabırlarının sonuna ulaştıklarında patlayıp kelimeler veya yumruklarla rahatlayan erkeksi tiplerden daha acı bir şekilde. İyi kalpli insanlar Fatlock'u sıkıntılarından kurtarmak için yardım etmek istediler ve onu Buckner'i terk etmesi için ikna etmeye çalıştılar. Ama çocuk bu fikir karşısında korktu ve yapmayacağını söyledi. Petrelli onu zorladı ve... ''O kahrolası para gözü bırak ve benimle gel. Korkma. Onun icabına bakarım.'' dedi. Çocuk yaşlı gözlerle ona teşekkür etti ama ürperdi ve bunu göze alamayacağını söyledi. Flint'in onu eninde sonunda bir gece yalnız yakalayacağını ve sonra ''Ah, bunu düşünmek beni hasta ediyor Bay Riley.'' dedi. Diğerleri ''Kaç ondan, bir gece kıyıya tüyeriz.'' dediler. Ama tüm bu öneriler sonuçsuz kaldı. Çocuk, Flint'in sırf kötülük olsun diye onun peşine düşeceğini ve geri getireceğini söyledi. İnsanlar bunu anlayamıyordu. Çocuğun ıstırabı haftalar boyunca durmaksızın devam etti. Boş zamanlarını nasıl değerlendirdiğini bilselerdi insanlar büyük ihtimalle anlardı. Çocuk, Flint'inkinin yanında bir dış kulübede yatıyordu. Orada geceleri yaralarını ve aşağılamalarını tedavi ediyor ve tek bir mesele üzerine çalışıyordu. Flint Buckner'i nasıl öldürebilirdi ve yakalanmazdı. Hayatta sahip olduğu tek keyif buydu. 24 saatlik gün içinde heyecanla beklediği ve mutlulukla geçirdiği tek saatler bunlardı. Zehri düşündü. Yok, o işe yaramazdı. Soruşturma nereden alındığını ortaya çıkarırdı. Flint gece yarısı eve yönelmişken, değişmeyen yolculuk zamanı, ıssız bir yerde sırtına bir kurşun göndermeyi düşündü. Yok, yakınlarda birileri olabilir ve onu yakalayabilirlerdi. Onu uykusunda bıçaklamayı düşündü. Yok, yetersiz bir vuruş yapabilirdi ve Flint onu zapt ederdi. Yüzlerce değişik yöntemi gözden geçirdi. Hiçbiri işe yaramazdı. Zira en müphem ve gizli olanında bile hep ölümcül bir keşfedilme tehlikesi, şansı, ihtimali olma kusuru mevcuttu. Bunların hiçbiri olmamalıydı. Ama sabırlıydı, sonsuz sabırlı. Aceleye gerek yok diyordu kendi kendine. Flint'i onu bir ceset olarak bırakana kadar asla terk etmeyecekti. Aceleye gerek yoktu, bir yolunu bulacaktı. Oralarda bir yerdeydi ve bulana kadar utanca, acıya, ıstıraba göğüs gerecekti. Evet, bir yerlerde tek bir iz, katile dair en ufak bir ipucu bile bırakmayacak bir yol vardı. Aceleye gerek yoktu. O yolu bulacaktı ve sonra, ah, yaşamak işte o zaman güzel olacaktı. Bu arada pısırıklıkla ilgili ününü özenle koruyacak ve ayrıca şimdiye kadar olduğu gibi kimsenin işkencecisi hakkında kindar veya nahoş bir söz söylediğini duymasına izin vermeyecekti. Daha önce bahsi geçen Ekim sabahından iki gün önce Flint bir şeyler almıştı. O ve Fetlock aldıklarını eve, Flint'in kulübesine getirmişlerdi. Köşeye koydukları yeni bir kutu mum, mum kutusunun üstüne yerleştirdikleri bir teneke kutu barut, Flint'in ranzasının altına yerleştirdikleri bir fıçı barut, bir kancaya taktıkları kocaman bir rulo fitil. Fetlock, Flint'in madencilik faaliyetlerinin kazma kısmını açtığını ve artık patlamanın başlamak üzere olduğu sonucunu çıkarmıştı. Patlatma yapıldığını görmüştü ve işlem hakkında bir fikri vardı ama bu işe hiç yardımcı olmamıştı. Varsayımı doğruydu, patlama vakti gelmişti. Patlama vakti ikisi fitil, sondaj aleti ve barut kutusunu maden kuyusuna taşıdılar. Kuyu 8 fit derinliğindeydi ve içine girip çıkmak için kısa bir merdiven kullanılıyordu. Aşağı indiler ve emir üzerine Fetlock sondaj aletini tuttu. Doğru tutuş şekliyle ilgili hiçbir izahat olmadan ve Flint vurmaya girişti. Balyoz aşağı indi. Sondaj aleti gayet kaçınılmaz olarak Fetlock'un elinden fırladı. ''Seni uyuz zenci çocuğu! Sondaj aleti böyle mi tutulur? Kaldır onu yerden! Dik tut! İşte! Sağlam tut! Allah seni! Göstereceğim sana!'' Bir saatin sonunda sondaj bitmişti. ''Şimdi, doldur şunu madem!'' Çocuk barutu dökmeye başladı. ''Sersem!'' Çeneye gelen ağır bir sopa delikanlıyı yere serdi. ''Ayağa kalk! Orada öylece burnunu çekerek yatamazsın!'' Önce fitili sapla. Şimdi barutu koy. Bekle, bekle. Deliği en tepesine kadar mı dolduracaksın? Karşılaştığım tüm ahmak beyinli muhallebi çocukları içinde biraz çerçöp koy. Biraz çakıl koy. Bastırıp sıkıştır. Bekle, bekle. Of, aman tanrım. Çekil yoldan. Demiri ve harcı kaptı, iblisler gibi lanet okuyup küfrederek kendisi bastırdı. Sonra fitili ateşledi. Kuyudan dışarıya tırmandı ve peşinden gelen Fetlock'la 50 metre uzağa koştu. Birkaç dakika bekleyerek durdular. Kulakları sağır eden bir patlamayla büyük çaplı bir duman ve kaya parçaları havada yukarılara fırladı. Düşen taşlardan bir sağanak vardı. Sonra her yer yeniden dinginleşti. ''Tanrı'dan senin içinde olmanı dilerdim.'' diye belirtti efendisi. Kuyuya indiler. Onu temizlediler. Başka bir delik açtılar ve başka bir harç koydular. ''Şuraya bak! Araya ne kadar fitil vermeye niyetlisin? Fitili zamanlamayı bilmiyor musun?'' ''Hayır efendim.'' ''Bilmiyorsun. Bir şeyi yüzüne gözüne bulaştırmadığını hiç görecek miyim?'' Kuyudan dışarı tırmandı ve aşağıya doğru konuştu. ''Pekala sersem, tüm gün boyunca bekleyecek misin? Fitili kes ve yak!''
Tir tir titreyen zavallı, ''Lütfen efendim, ben...'' diye başladı.
''Bana karşılık mı veriyorsun? Kes ve yak!''
Çocuk kesti ve yaktı. ''Aman Allah, bir dakikalık fitil. İçinde olmanı dilerdim.'' Öfkeyle merdiveni kuyudan kapıp çıkardı ve koştu. Çocuğun ödü patlamıştı. ''Ah Tanrım, imdat, imdat! Ah kurtar beni!'' diye yalvardı. ''Ah ne yapabilirim, ne yapabilirim?'' Yapabildiği kadar sıkıca duvara yaslandı. Cızırdayan fitil korkudan sesini kesmiş, soluksuz kalmıştı. Öylece bakarak ve acizlik içinde dikildi. 2 saniye içinde, 3 saniye, 4 parçalara ayrılmış olarak gökyüzüne uçuyor olacaktı. Sonra bir vahiy geldi. fitile sıçradı. Toprağın üstünde kalmış küçük parçasını kopardı ve kurtuldu. Eli ayağı kesilmiş, cansız halde yere çöktü. Tüm gücü tükenmişti ama derin bir neşeyle mırıldandı. "Bana öğretti. Eninde sonunda bir yol bulunacağını biliyordum." 5 dakikalık bir sürenin sonunda Buckner endişeli ve huzursuzca görünerek kuyuya yavaşça sokuldu ve kafasını aşağıya uzattı. Durumu kavradı, olanları gördü. Merdiveni indirdi ve çocuk kendini güçsüzce yukarıya sürükledi. Bembeyazdı. Onun görünüşü de Buckner'in rahatsızlığını arttırdı. Adam, uygulama eksikliğinden dolayı üzerinde eğreti duran bir pişmanlık ve sempati gösterisiyle şöyle dedi.
"Bir kazaydı, biliyorsun. Bunun hakkında kimseye hiçbir şey söyleme. Heyecanlanmıştım ve ne yaptığımı fark etmedim.
İyi görünmüyorsun. Bugün için yeterince çalıştın. Benim kulübüme git ve ne istiyorsan ye, dinlen. Sadece bir kazaydı, biliyorsun. Çok heyecanlanmış olmam yüzünden."
"Beni korkuttu," dedi delikanlı uzaklaşmaya başlarken. "Ama bir şeyler öğrendim. Önemli değil."
"Memnun etmesi lanet derecede kolay," diye mırıldandı Buckner, onu gözleriyle takip ederken. "Anlatacak mı, merak ediyorum. Yapmaz mı? Keşke onu öldürmüş olsaydı."
Çocuk tatilinden dinlenmek amaçlı yararlanmadı. İşle meşgul olarak geçirdi. Şevkli, hummalı ve mutlu bir işle. Sık bir fundalık örtüsü dağ tarafından Flint'in kulübesine kadar uzanıyordu. Fetlock'un çalışmasının büyük kısmı o inatçı örtünün karanlık karışıklığının altında gerçekleşti. Kalanı da kendi gecekondusunda. Sonunda hepsi tamamdı ve çocuk şöyle dedi.
"Onu ele vereceğimden bir şekilde şüphelenirse hiçbirini uzun süre tutmaz. Yarın, her zaman olduğum muhallebi çocuğu olduğumu görecek tüm gün ve ertesinde. Ve yarın akşamdan sonraki gün onun sonu olacak. Kimse onun sonunu kimin getirdiğini ya da nasıl yapıldığını tahmin edemeyecek." Fikri aklıma kendisi düşürdü.
Bölüm 5. Ertesi gün geldi ve geçti. Neredeyse gece yarısı ve 5 dakika içinde yeni sabah başlayacak. Sahne, hanın bilardo odası. Kaba saba giysiler içinde kaba saba adamlar, sarkmış şapkalarıyla, çizmelerin içine tıkılmış pantolonlarıyla, bazıları yelekli, hepsi ceketsiz, minnettarlık verici bir sıcaklık yayan al yanaklı dökme demirden sobanın etrafına toplanmışlar. Bilardo topları takırdıyor. Başka hiç ses yok. Yani içeride. Dışarıda rüzgar kesik kesik inliyor. Adamlar sıkılmış görünüyor. Aynı zamanda beklenti içinde. Kır favorileri soğuk bir yüze yerleşmiş, düşmanca bakışları olan, orta yaşlarda, hantal, geniş omuzlu bir madenci ayağa kalkar. Koluna bir fitil rulosu geçirir. Birkaç diğer kişisel eşyayı toparlar ve tek bir söz bile söylemeden ya da kimseye selam vermeden ayrılır. Bu Flint Buckner'dir. Kapı arkasından kapanınca bir konuşma vızıltısı patlak verir. "Demirci Jake Parker, dünyaya gelmiş en düzenli adam," dedi. "Saatin 12 olduğunu, Waterbury'ne bakmadan sadece onun ayrılmasıyla söyleyebilirsin. Madenci Peter House ve bildiğim kadarıyla sahip olduğu tek erdem de bu," dedi. "Wells Fargo'nun adamı Ferguson, o bu topluluk için tam anlamıyla bir haşere," dedi. "Bu dükkanı ben işletiyor olsaydım, onu eninde sonunda bir şeyler söylemeye zorlardım ya da çiftlikten postalardım." Bunu bar sahibine imalı bir bakışla söylemişti ama o görmezlikten gelmeyi seçti. Çünkü söz konusu adam iyi müşteriydi ve her akşam eve bardan temin edilmiş yiyecek içecekle iyice dolmuş olarak gidiyordu. Madenci Ham Sandwich, "Söylesenize çocuklar," dedi. "Aranızda hiç onun içki ısmarlamayı teklif ettiğini hatırlayan var mı?"
"Kim? Flint Buckner mi? Ah Laura."
Kalabalıkta kendiliğinden kopan genel feveranda bu alaycı karşılık öyle veya böyle benzer sözlerle yükseldi.
Kısa bir sessizlikten sonra madenci Pat Riley,
"Adam 15'li kayar yapboz, o lanet. Yanındaki ufaklık da aynen. Onları anlayamıyorum," dedi.
"Kimse anlamıyor zaten," dedi Ham Sandwich. "Onlar 15'li kayar yapbozsa öbürünü nasıl derecelendireceksin?"
İş 24 ayar katıksız gizemliliğe geldiğinde ikisine de 10 basar. Rahat adam.
Öyle değil mi?
Ne demezsin?
Herkes öyle söyledi. Biri dışında tüm adamlar. Yeni gelendi Peterson. Herkese bir tur içki ısmarladı ve 3 numaranın kim olabileceğini sordu. Hepsi bir ağızdan Archie Stillman diye cevap verdiler. Peterson, o bir muamma mı? Diye sordu. Ferguson, bir muamma mı? Archie Stillman, bir muamma mı? Dedi.
Ahmaklığın 4. boyutundasın. Zira Ferguson okumuş adamdı.
Peterson onun hakkında her şeyi duymak, berikiler de ona anlatmak istedi. Herkes birden başladı. Ama Billy Stevens, bar sahibi, salondakileri asayişe davet etti ve teker teker olmasının en iyisi olduğunu söyledi. İçkileri dağıttı ve başı çekmesi için Ferguson'a işaret etti. Ferguson şöyle dedi.
Pekala, o bir çocuk ve onun hakkında bildiklerimiz bundan ibaret. Yorulana kadar ağzını arayabilirsin. Hiç işe yaramaz. Hiçbir şey öğrenemezsin. En azından tasarıları ya da iş alanı veya nereli olduğu ve benzeri şeyler hakkında.
Asıl büyük başlıca gizeminin niteliğine ve tertibine dair imada bulunmak söz konusu olunca, sadece konuyu değiştirir. Hepsi bu. Morarana kadar tahminde bulunabilirsin. O senin hakkın ama yaptın diyelim. Nereye varırsın? Benim kestirebildiğim kadarıyla hiçbir yere.
Onun en büyük gizemi nedir?
Görüş olabilir, işitme olabilir, içgüdü olabilir, sihir olabilir, seç beğen. Yetişkinler 25, çocuklar ve hizmetçiler yarı fiyatına. Şimdi sana onun yapabildiği şeyi söyleyeceğim. Buradan kalkabilir ve öylece ortadan kaybolabilirsin. Nereye istersen oraya gidip saklanabilirsin. Neresi olduğu ya da ne kadar uzakta olduğu umurumda değil. Ve o dosdoğru gidip seni eliyle koymuş gibi bulur.
Ciddi olamazsın.
Tamamen öyleyim. Havanın onun için bir önemi yok. Tabiat koşullarının onun için bir anlamı yok. Onların farkına bile varmıyor.
Hadi ama. Karanlık, yağmur, kar, ha?
Hepsi onun için bir. Metelik vermiyor.
Diyelim ki sistemi dahil, belki.
Sis, öyle bir gözü var ki sisin içinden kurşun gibi vızlayabilir. Şimdi çocuklar şerefiniz üstüne bana ne satıyor?
Bu bir gerçek diye bağırdı hepsi. Devam et, Wells Fargo.
Pekala bayım. Onu burada çocuklarla çene çalarken bırakabilir ve dışarı süzülüp bu kamptaki herhangi bir kulübeye gidebilirsiniz. Bir kitabı açıp, evet bayım, bir düzinesini, sayfasını hafızanıza yazabilirsiniz. Ve o yola koyulup dosdoğru o kulübeye gider, o kitapların her birinin doğru sayfasını açar, yüksek sesle okur ve asla hata yapmaz.
Şeytan olmalı.
Birden fazla kişi öyle düşündü. Sana yaptığı tamamen olağanüstü bir şey anlatacağım. Önceki gece. Dışarıda aniden büyük bir uğultu oldu. Kapı açılıverdi ve ağlamakta olan kampın tek beyaz kadınının başı çektiği heyecan dolu bir kalabalık içeri doluştu.
Yavrum, yavrum, kızım kayboldu, gitti. Allah aşkına bana Archie Stillman'ı bulmam için yardım edin, her yere bakındık.
Bar sahibi şöyle dedi. Oturun. Oturun Bayan Hogan ve endişelenmeyin. 3 saat önce bir yatak istedi. Her zaman yaptığı gibi yollarda dolanmaktan bitap halde ve yukarıya çıktı. Ham sandwich, yukarı koş ve onu karga tulumba getir. 14 numarada. Genç az sonra aşağıda ve hazırdı. Bayan Hogan'a olağan dışı bir şey olup olmadığını sordu.
İnan canım, hiçbir şey yok. Keşke orada olsaydım. Onu akşam 7'de yatağa yatırdım ve bir saat önce ben de yatmak için içeri girdiğimde gitmişti. Kulübene koşturdum, canım orada değildin ve o zamandan beri her yerde seni arandım. Vadinin aşağısındaki her kulübede. Şimdi yukarı geri geldim ve öylesine şaşkın, korkmuş, kederliyim ki. Ama Tanrı'ya şükürler olsun sonunda seni buldum sevgili can ve sen yavrumu bulacaksın. Hadi gel, çabuk gel.
Hemen harekete geçelim, sizinleyim hanımefendi. Önce kulübenize gidelim. Tüm topluluk arayışa katılmak için dışarıya aktı. Köyün tüm güney yarısı ayaktaydı. 100 güçlü adam dışarıda bekliyordu. göz kırpan fenerlerin aralarına serpildiği hayal meyal görünen koyu renkli bir kitle. Kalabalık dar yola yerleşebilmek için üçlü, dörtlü sıralara bölündü ve liderlerinin peşinde güneye doğru uzun adımlarla çevikçe ilerledi. Birkaç dakika içinde Hogan'ın kulübesine varmışlardı.
"İşte ranza," dedi Bayan Hogan. "Oradaydı. Saat 7'de onu oraya yatırdım ama şimdi nerede olduğunu sadece Tanrı biliyor."
"Archie, bana bir fener verin," dedi. Feneri toprak zemine koydu ve yeri yakından inceliyormuş gibi yaparak yanına çömeldi.
"İşte izi burada," dedi. Yerin orasını burasını parmağıyla elleyerek, "Görüyor musunuz?"
Gruptaki birçok kişi dizleri üzerine oturdu ve görebilmek için ellerinden geleni yaptı. Bir ikisi ize benzer bir şey ayırt ettiklerini düşündü. Diğerleri kafalarını sallayıp düzgün sert zeminin üzerinde gözlerinin keskinliğinin keşfetmeye yeteceği bir iz olmadığını itiraf etti. Biri dedi ki, "Belki bir çocuğun ayağı üzerinde bir işaret bırakabilir ama nasıl olacağını anlamıyorum." Genç Stillman dışarı adım attı. Işığı toprağa tuttu. Sola doğru döndü ve dikkatlice inceleyerek ileriye doğru 3 adım attı.
"Yönü buldum. Gelin benimle. Biri feneri tutsun," dedi.
Saflar onu takip ederek koyağın keskin dönemeçlerinde bir içeri bir dışarı salınıp bükülürken güneye doğru uzun adımlarla çevikçe yürüdü. Böylelikle 1 kilometre gidince koyağın girişine vardılar. Önlerinde dümdüz, loş, uçsuz bucaksız, belli belirsiz ada çayı çalılığı uzanıyordu. Stillman, "Yanlış başlamamalıyız, yöne tekrar bakmalıyız," diyerek bir mola verdi. Bir fener aldı ve yaklaşık 20 metrelik bir zemini inceledi. "Gelin hadi, tamamdır," dedi ve feneri bıraktı. Yavaş yavaş sağa yönelerek ve bir içeri bir dışarı çıkarak ada çayı çalılıklarının arasından 1,5 kilometre uygun adım yürüdü. Yeni bir yön tutturdu ve bir başka geniş yarım daire çizdi. Yeniden değiştirdi, batıya doğru hemen hemen 500 metre ilerledi ve durdu.
"Burada pes etmiş, zavallı küçük yavru.
Feneri tutun. Oturduğu yeri görebilirsiniz." Ama burası çelik gibi düzleşmiş, pürüzsüz alkali bir düzlükteydi ve gruptaki hiç kimse böylesi bir cila üzerinde yastığın izini algılayabilecek bir görme duyusuna sahip olma iddiasında bulunacak kadar cüretkar değildi. Yaslı anne dizlerinin üstüne çöktü ve dövünerek o noktayı öptü.
"Peki, öyleyse kız nerede?" dedi biri.
"Burada kalmamış. En azından bu kadarını görebiliyoruz." Stillman izleri arıyormuş gibi yaparak fenerle birlikte yerin etrafında bir daire çizerek yürüdü. "Pekala," dedi, biraz da kızgın bir tonda.
"Anlamıyorum."
Yeniden inceledi. "Hiç faydası yok. Buradaymış, bu kesin. Buradan uzağa hiç yürümemiş, bu da kesin. Bu bir bulmaca. İçinden çıkamıyorum." O zaman anne ümidini kaybetti.
"Ah Tanrım! Ah yüce anamız! Uçan bir canavar yakaladı onu. Kızımı bir daha asla göremeyeceğim."
"Ah pes etmeyin," dedi Archie. "Onu bulacağız, pes etmeyin." "Bu sözler için Tanrı seni kutsasın Archie Stillman." Adamın elini yakalayıp coşkuyla öptü. Peterson, yeni adam, Ferguson'un kulağına alaylı alaylı fısıldadı. "Bu yeri bulmak müthiş bir gösteriydi, değil mi? Bu kadar uzağa gelmeye pek değmezdi gerçi. Herhangi bir farazi yerde aynı işi görürdü, ha?" Ferguson bu kinayeden pek memnun olmamıştı. Bir parça heyecanla dedi ki, "Çocuğun burada olmamış olduğunu mu ima etmeye çalışıyorsun? Sana çocuğun burada bulunmuş olduğunu söylüyorum."
"Kendini öylesine sağlam bir küçük gürültü patırtı içine sokmak istiyorsan..."
Stillman, "Tamam," diye ünledi. "Gelin ve şuna bir bakın. Tüm bu zaman boyunca burnumuzun dibindeymiş ve görmemişiz." Çocuğun dinlendiği ileri sürülen yerdeki zemine doğru genel bir atılış oldu ve göz, Archie'nin parmağının üzerinde durduğu şeyi görebilmek için fena halde ve ümitle çabaladı. Bir sessizlik oldu. Sonra da bir dolu ağızdan bir hayal kırıklığı iç çekişi geldi. Pat Riley ve Ham Sandwich aynı anda sordular.
"Ne var Archie? Burada hiçbir şey yok."
"Hiçbir şey mi? Buna hiçbir şey mi diyorsunuz?" Zemin üzerine parmağıyla çabucak bir şekil çizdi.
"İşte, artık görmüyor musunuz? Kızıl derili Billy'nin izi. Çocuğu o almış."
"Anneden?"
''Tanrım sen büyüksün'' diye ses geldi. ''Feneri uzaklaştırın, yönü buldum, takip edin.'' Koşmaya başladı. Ada çayı çalılıkları boyunca yaklaşık 300 metre bir içeri bir dışarı seyirterek ve bir kum dalgasının üzerinden geçerek kayboldu. Diğerleri arkasından güç bela ilerlediler. Ona yetiştiler ve onu beklerken buldular. 10 adım ileride ufacık bir sazdan çadır vardı. Çaputlardan ve eskimiş at battaniyelerinden yapılma, yarıklarından soluk bir ışık sızan, loş ve şekilsiz bir sığınak. ''Önden buyurun Bayan Hogan'' dedi delikanlı. ''İlk olmak sizin hakkınız.'' Hepsi kadının sazdan çadıra doğru koşuşunu takip etti ve onunla birlikte içerideki mevcut manzarayı gördüler. Kızılderili Billy yerde oturuyordu. Kız da yanında uykuya dalmıştı. Anne gözünden minnettarlık gözyaşları akarken Archie Stillman'ı da kapsayan çılgın bir sarılışla onu kucakladı ve kısık, kırık dökük bir sesle İrlanda kalbi dışında bu kadar zenginlikte bulunamayacak o tapınma dolu sevgi sözcükleriyle altın bir sel akıttı. Billy, onu saat 10'da yanında buldu ben, diye açıkladı. Oracıkta, dışarıda uyumuş, çok yorgun, yüzü ıslak, ağlamış sanırsam. Eve getirdim, besledim, pek bir karnı açtı. Tekrar uyudu. Sonsuz minnettarlık içindeki anne, sınıf farkını bir kenara atarak onu da kucakladı ve onu Tanrı'nın kılık değiştirmiş meleği diye niteledi. O türden bir görevli ise muhtemelen kılık değiştirmişti. Tam karaktere uygun giyinmişti. Sabahın bir buçuğunda kafile "When Johnny Comes Marching Home"'u söyleyerek, fenerleri sallayarak ve yol boyunca ortaya çıkarılan içkileri yudumlayarak köye daldı. Hana yığıldı ve sabaha kalan zamanda vur patlasın, çal oynasın eğlendi.
Bölüm 2 1 Ertesi gün öğleden sonra köy yoğun bir heyecanla çalkalandı. Seçkin tavırlı ve görünüşlü, vakur ve asil bir yabancı hana geldi, kayıt defterine şu ürkütücü ismi yazdı. Sherlock Holmes. Haber kulübeden kulübeye, madenden madene arı vızıltısı gibi yayıldı. Aletler yere atıldı ve kasaba ilgi odağına doğru bir arı ordusu gibi aktı. Köyün kuzey ucundan geçmekte olan bir adam bunu bağırarak madeni Flint Buckner'inkinin yanında olan Pat Riley'e söyledi. O zaman Fetlock Jones hastalanmış gibi göründü. Kendi kendine mırıldandı. Sherlock dayı. Kahrolası talih. Tam da bu zamanda gelmesi. Düşüncelere dalıp gitti kendi kendine. Ama ondan korkmanın ne gereği var? Onu benim tanıdığım gibi tanıyan herkes, her şeyi kendisi önceden planlamadığı, ipuçlarını ayarlamadığı ve adamın birini suçu talimatlara göre işlemesi için tutmadığı sürece onun hiçbir suçu çözemeyeceğini bilir. Bu defa hiçbir ipucu olmayacak. Öyleyse nasıl bir gösteri yapabilir? Kesinlikle hiç. Hayır efendim, her şey hazır. Ertelemeyi göze alsaydım, hayır böyle bir riske girmeyeceğim. Flint Buckner bu gece bu dünyadan gidiyor kesin kes. Sonra başka bir sorun ortaya çıktı. Sherlock dayı bu akşam benimle memleketle ilgili konuları konuşmak isteyecektir. Ondan nasıl kurtulacağım? Zira 8'den 1-2 dakika önce veya sonra kulübemde olmalıyım. Bu zor bir meseleydi ve düşünmesini gerektirdi. Ama sorunun üstesinden gelmenin bir yolunu buldu. Bir yürüyüşe çıkarız ve onu bir dakikalığına yolda bırakırım. Böylece ne yaptığımı görmez. Zaten bir dedektifi izden uzaklaştırmanın en iyi yolu hazırlık yaparken onu yanına almaktır. Evet, en güvenlisi bu. Onu yanıma alacağım. Bu arada hanın önündeki yol bu büyük adamı bir an görebilmeyi bekleyen ve umam köylülerce tıkanmıştı. Ama o odasında kaldı ve gözükmedi. Ferguson, demirci Jake Parker ve Ham Sandwich dışında kimsenin bir şansı olmadı. Büyük ilmi dedektifin bu koyu hayranları, hanın 10-12 fit genişliğinde ufak bir geçiş yolunun karşısında dedektifin odasına bakan el konulmuş eşya deposunu kiraladılar. Orada pusuya yattılar ve panjurda birkaç gözetleme deliği kestiler. Bay Holmes'un panjurları kapalıydı ama çok geçmeden onları kaldırdı. Kendilerini dünyayı insan ötesi hünerlerinin ünüyle doldurmuş bu olağanüstü adam ile yüz yüze buluşmak, casuslara tüylerini diken diken eden ama keyif dolu bir korku vermişti. Orada oturuyordu. Efsane değil, hayal değil, aksine gerçek, canlı,
maddeden yapılmış ve neredeyse elin değebileceği bir uzaklıkta.
''Şu kafaya bir bakın,'' dedi Ferguson huşu dolu bir sesle. ''Tanrı adına bu bir kafa işte.''
Demirci derin bir hürmetle ''Ne demezsin?'' dedi. ''Burnuna bakın, gözlerine bakın. Zeka mı? Tam bir depo.
Hem sandviç ve şu solgunluk.'' dedi. ''Düşünceden geliyor. Kesin ondan geliyor. Cehennem aşkına, bizim gibi hıyarlar gerçek düşüncenin ne olduğunu bilemez.''
''Biz de bilmiyoruz.'' dedi Ferguson. ''Bizim düşünmek dediğimiz fasafiso.''
''Çok haklısın, Wells Fargo. Şu kaş çatışa bir bakın. Bu derin düşünme. Meselelerin bağırsaklarına kadar 40 kulaç aşağıya, aşağıya. Bir şeyin izi üzerinde.
Pekala, öyle ve bunu unutma.
Mesela korkunç vakara bak, şu solgun ciddiyete. Bunu aşabilecek bir ceset yoktur.
Hayır bayım, milyonlar da versen yoktur.
Üstelik miras olarak da hakkı. Zaten 4 defa öldü ve hikayeler var. 3 defa doğal olarak, bir defa da kazayla.
Nemli ve soğuk koktuğunu söylediklerini duydum, bir mezar gibi.
Ve o... Şşşt! İzle onu. İşte.
Baş parmağını alnının yakın köşesindeki çıkıntının üzerine koydu. İşaret parmağını da uzaktakinin üstüne.
Düşünme işleri tam bir bileme anında. Öbür gömleğine bahse girebilirsin.
Kesinlikle öyle.
Gökyüzüne doğru bakıyor. Bıyığını yavaşça sıvazlıyor ve...
Ayaklanıp dikiliyor ve sağ parmağıyla sol parmakları üzerinde ipuçlarını bir araya getiriyor.
Görüyor musun?
İşaret parmağına dokunuyor. Orta parmağa, şimdi de yüzük parmağı.
Takılıp kaldı.
Nasıl da kaş çatıyor. O ipucunu çıkarmayı başaramamış gibi görünüyor. Bu yüzden o.
Bak gülümsüyor. Bir kaplan gibi ve hiçbir şey olmamış gibi diğer parmakların çetelesini tutuyor.
Halletti çocuklar, kesin halletti.
Diyebilirim ki öyle, peşinde olduğu adamın yerinde olmayı hayatta istemezdim.
Bay Holmes pencerenin yanına bir masa çekti, arkası casuslara dönük olarak oturdu ve yazmaya girişti. Casuslar gözlerini gözetleme deliklerinden çektiler, pipolarını yaktılar, keyif dolu bir tellendirmeye ve sohbete koyuldular.
Ferguson imanla şöyle dedi. Çocuklar, söyleyecek hiçbir şey yok. Adam bir mucize. Baştan aşağıya bunun işaretleriyle dolu.
Hiç bu kadar doğru bir laf etmemiştin Wells Fargo, dedi Jake Parker.
Söylesenize, dün akşam burada olsaydı delice olmaz mıydı?
Ferguson, ah ulu tanrım ama olmazdı, dedi.
O zaman bilimsel bir çalışma görürdük. Zeka, saf zeka, üst seviyenin çok yükseklerinde. Biliyorsunuz,
Archie'ye laf yok ve onu küçümsemek kimseye düşmez, sana söyleyeyim. Ama Allah vergisi yeteneği sadece görüş duyusu, anlayabildiğim kadarıyla bir baykuşunki kadar keskin. Sadece muazzam doğal bir hayvan yeteneği. Ne daha fazla ne de daha az ve esasen birinci sınıf ama içinde zeka yok. Korkunçluk ve olağanüstülüğe gelince bu adamın yaptıklarıyla şeyden fazla kıyaslanamaz.
Şeyden, onun ne yapacağını söyleyeyim size.
Hogan'ın kulübesine giderdi ve bir göz atardı. Sadece göz atardı. Hepsi bu. Binanın içinde ve bu yeterdi.
Her şeyi görür müydü?
Evet bayım, en ufacık ayrıntısına kadar. O yerle ilgili Hogan'ların 7 yılda öğreneceğinden çok daha fazlasını öğrenirdi.
Ranzaya oturur ve küt diye Bayan Hogan'a derdi ki,
''Hey ham,
hey ham, diyelim ki sen Bayan Hogan'sın. Ben soruları soracağım, sen de cevaplayacaksın.''
''Tamamdır, başla.''
''Hanımefendi, lütfen dikkat. Aklınızın dağılmasına izin vermeyin. Şimdi, öyleyse çocuğun cinsiyeti.''
''Kız efendim.''
''Hım, kız. Çok iyi, çok iyi. Yaşı?''
''6'ya girdi efendim.''
''Hım, genç, güçsüz, 2 kilometre. Yorgunluk baş gösterir. Yere çöker ve uyur.
2 kilometre uzaklıkta veya daha yakında bulacağız.''
''Dişler?''
''5 efendim. Bir tane de çıkmakta olan var.''
''Çok iyi, çok iyi. Gerçekten de çok iyi. Görüyorsunuz çocuklar, adam bir ipucu gördüğünde bunu anlıyor. O ipucu başka kimseye hiçbir lanetçe ifade etmezken. Çoraplar, hanımefendi? Ayakkabı?
Evet efendim, her ikisi de.
İplik belki. Maroken.
Yün efendim. Ve post.
Post. Bu işleri karıştırıyor. Yine de önemli değil, hallederiz. Dini?
Katolik efendim.
Çok iyi. Bana yataktaki battaniyeden bir parça kırpın. Lütfen. Teşekkür ederim. Kısmen yün. Yabancı yapım. Çok güzel. Çocuğun iki kıyafetinden bir kırpıntı. Lütfen. Teşekkürler. Pamuk. Yıpranmış görünüyor. Mükemmel bir ipucu, mükemmel. Bana zemindeki kirden toprak verme nezaketini gösterin. Teşekkürler, çok teşekkürler. Hayranlık verici, hayranlık verici. Artık nerede olduğumuzu biliyorum sanırım. Görüyorsunuz çocuklar, artık istediği tüm ipuçlarını elde etti. Daha fazla bir şeye ihtiyacı yok. Şimdi, öyleyse bu olağanüstü adam ne yapıyor? O kırpıntıları ve kiri masanın üstüne bırakıyor. Dirseklerinin üzerinde onlara doğru eğiliyor, onları yan yana koyuyor ve inceliyor. Kendi kendine mırıldanıyor. Kız. Oraya buraya çeviriyor, mırıldanıyor. 6 yaşında. Onları bir öyle bir böyle çeviriyor, tekrar mırıldanıyor. 5 diş. Bir çıkmakta olan. Katolik, yün, pamuk, post. Lanet olası post. Dikleşiyor ve gökyüzüne doğru bakıyor. Elleriyle saçlarını kürüyor, kürüyor, kürüyor ve lanet olası post diye mırıldanıyor. Dikiliyor, kaşlarını çatıyor ve parmaklarında ipuçlarının çetelesini tutmaya başlıyor ve yüzük parmağına geldiğinde takılıp kalıyor. Ama sadece 1 dakikalığına. Sonra yüzü baştan aşağıya, alev alan bir ev misali, bir gülümseyişle parıldıyor, azametle ve haşmetle doğrularak kalabalığa diyor ki, ''Bir fener alın, siz ikiniz. Kızılderili Billy'nin evine gidip çocuğu getirin. Geri kalanlarınız evlerinize, yataklarınıza gidin. İyi geceler hanımefendi, iyi geceler beyler.''
Matterhorn gibi başıyla selam veriyor ve hana doğru koyuluyor.
Onun tarzı bu ve eşsiz, bilimsel. Zeka dolu. Her şey 15 dakika içinde olup bitiyor. Onun için 1,5 saat boyunca bir toplu gösteri kalabalığıyla ada çayı çalılığı alanını baştan sona el yordamıyla aramak diye bir şey yok çocuklar. Beni anladınız mı? Hem sandviç İsa adına muhteşem dedi. Wells Fargo onu noktası virgülüne kadar anlattın. Kitaplarda bundan daha gerçekçi bir tasvirle hayat bulmamıştır. Aman Tanrım, onu gerçekten görebiliyorum. Siz de görüyor musunuz, çocuklar? Ne demezsin, tam bir fotoğraf, tam olarak bu. Ferguson başarısından son derece memnundu. Mutluluğunun keyfini çıkararak bir süre sessizce oturdu. Sonra sesinde derin bir huşuyla mırıldandı. Onu Tanrı'nın yaratıp yaratmadığını merak ediyorum. Bir anlığına hiçbir cevap gelmedi. Hem sandviç hürmetle dedi ki, bir seferde değil, zannımca.
İki. O akşam saat 8'de ayazlı loşlukta iki adam Flint Buckner'in kulübesinin önünden yollarını el yordamıyla bularak geçiyorlardı. Bunlar Sherlock Holmes ve yeğeniydi.
Birazcık burada dursana dayı, dedi Fetlock. Ben kulübeme gidip geleyim. Bir dakika bile sürmez.
Bir şey istedi, dayı verdi. Karanlığın içinde kayboldu ama kısa bir süre sonra döndü ve konuşma yürüyüşü kaldığı yerden devam etti. Saat 9 olduğunda dolanıp tekrar hana gelmişlerdi. Yolları olağanüstü adamı şöyle bir görebilmek umuduyla toplanmış kalabalığın olduğu bilardo odasından geçti. Krallara yaraşır bir tezahürat yükseldi. Bay Holmes iltifatı bir dizi nazik baş eğmeyle kabul etti. O dışarıya giderken yeğeni toplananlara şöyle dedi. Beyler, Sherlock dayının onu 11'e kadar meşgul edecek bazı işleri var ama yeniden aşağıya inecek, hem de yapabilirse daha erken. Bazılarınızın onunla bir içki içmek için kalmış olacağını umuyor.
Ferguson, aman tanrım, adam tam bir dük çocuklar. Sherlock Holmes için 3 defa yaşa, dünyaya gelmiş en büyük adam diye bağırdı.
Ya ya ya, şa şa şa, oley, oley, oley, kaplan!
Çocukların selamlamalarına kattıkları duygu öylesine içtendi ki kükreme binayı salladı. Sherlock yukarıda yeğenine kibarca sitem etti. Beni neden böyle bir duruma soktun? Zannederim sevilmemeyi istemezsin, değil mi dayı? Öyleyse bir maden kampında seçkinlik taslama, hepsi bu. Çocuklar sana hayran ama onlarla bir içki içmeden ayrılacak olursan seni züppe olarak damgalarlar. Ayrıca stoğunda bizi gecenin yarısı boyunca ayakta ve meşgul tutmaya yetecek kadar memleket dedikodusu olduğunu söylemiştin. Çocuk hem zeki hem de haklıydı. Dayı bunu kabul etti. Kimseye söylemediği bir ayrıntı hususunda da akıllıydı. Dayım ve diğerleri işe yarayacaklar. Bir mazereti yerinden kımıldayamayacak şekilde çivilemek için. O ve dayısı yaklaşık 3 saat gayretle konuştular. Gece yarısına doğru Fetlock merdivenlerden aşağıya indi ve karanlıkta handan 12 adım uzakta bir yere yerleşerek bekledi. 5 dakika sonra Flint Buckner sallanarak bilardo salonundan dışarıya çıktı ve geçerken neredeyse ona sürtündü. "Onu yakaladım," diye mırıldandı çocuk. Hayal meyal şeklin arkasından bakarken kendi kendine devam etti. "Güle güle, sonsuza dek güle güle Flint Buckner. Sen annem için dedin ki, neyse, önemi yok. Artık her şey yolunda. Son yürüyüşünü yapıyorsun dostum." Derin derin düşünerek hana geri döndü. "Şu andan bire kadar bir saat var. Bu süreyi çocuklarla geçireceğiz. Başka yerde olduğunu ispat için iyi." Sherlock Holmes'u hevesli ve hayranlık dolu madencilerle tıka basa kaynayan bilardo odasına götürdü. Misafir içkileri ısmarladı ve eğlence başladı. Herkes mutluydu, iltifatlar yağdırıyordu. Buzlar kısa sürede kırılmıştı. Şarkılar, anekdotlar ve daha fazla içki birbirini takip etti ve beklenen dakikalar akıp geçti. Bire altı kala cümbüş zirve yapmışken, güm! Anında bir sessizlik oldu. Derin ses gürleyerek ve gümbürdeyerek zirveden zirveye geçip koyağın tepesine çıktı, sönmeye başladı ve kesildi. O zaman büyü bozuldu ve adamlar kapıya hücum ettiler. "Bir şeyler havaya uçtu." "Dışarıda karanlıkta bir ses, koyağın aşağısında yanıp sönen ışığı gördüm," dedi. Kalabalık kanyondan aşağıya aktı. Holmes, Fetlock, Archie Stillman, herkes. Bir kilometreyi birkaç dakikada aldılar. Bir fenerin ışığında Flint Buckner'in kulübesinin dümdüz ve katı toprak zeminini buldular. Kulübenin kendisinden bir zerrecik bile kalmamıştı. Ne bir paçavra, ne bir kıymık, ne de Flint'ten bir iz. Arama ekipleri oraya buraya, her yere bakındılar ve bir haykırış yükseldi. "İşte burada!" Doğruydu. Küçük derenin 50 metre aşağısında onu buldular. Yani ona benzeyen ezilmiş ve cansız bir kütleyi. Fetlock Jones diğerleriyle birlikte oraya koşturdu ve baktı. Soruşturma 15 dakikalık bir işti. Hem Sandwich, jüri başkanı, belirgin bir yapmacıksız edebi incelikle kaleme alınmış hükmü yazıp verdi ve şu tespitle bitirdi. Merhum, arkasında bir aile ya da havaya uçmuş kulübesi dışında aynı mealde kişisel eşyalar bırakmadan kendisinin ya da bu jüri tarafından bilinmeyen kişi veya kişilerin eylemi sonucu Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Tanrı'nın şefaati üstüne olsun. Amin. Sabırsız jüri ana kalabalığa tekrar karıştı. Zira ilginin merkez üssü oradaydı. Sherlock Holmes. Madenciler eskiden var olan binanın ön yüzünü kapsayan geniş bir boş alanı çevreleyen bir yarım dairede sessizce ve huşu içinde dikiliyorlardı. Bu hatırı sayılır boşlukta olağanüstü adam bir fenerle ona eşlik eden yeğeniyle oradan oraya hareket ediyordu. Bir bantla kulübe sahasının ölçülerini aldı. Fundalık duvarından yola kadar olan mesafenin, fundalık çalılarının yüksekliğinin. Başka ölçümler de yaptı. Buradan bir paçavra aldı. Oradan bir kıymık, şuradan bir tutam toprak. Hepsini derin derin inceledi ve sakladı. Bir cep pusulasıyla manyetik sapma için 2 saniye bekleyerek mekanın konumunu tespit etti. Saatine bakarak zamanı, Pasifik zamanı, kontrol etti ve yerel zamana göre ayarladı. Kulübe sahasından cesede kadar olan mesafeyi adımladı ve bunu meczir farklılığına göre düzeltti.
bir cep barometresiyle yüksekliği ve cep termometresiyle sıcaklığı ölçtü. Sonunda azametli bir baş eğmeyle, "Bitti. Dönelim mi beyler?" dedi. Hana giden yürüyüş kolunun başına geçti. Kalabalık ciddiyetle olağanüstü adamı tartışıp takdir ederek, araya trajedinin kaynağının ve failinin kim olabileceği üzerine tahminleri katarak onun peşine takıldı. Ferguson, "Vay canına, onun burada olması müthiş bir şans ha çocuklar," dedi. Ham Sandwich, "Yüzyılın en büyük olayı," dedi. "Tüm dünyaya yayılacak, sözümü şuraya yazın." "Ne demezsin," dedi demirci Jake Parker. "Bu kampı patlatacak. Öyle değil mi Wells Fargo?" "Madem fikrimi sordun, bu iş hakkında ne düşündüğümün bir işareti olacaksa sana şunu söyleyebilirim. Dün Straight Flush madenini ayağa 2 dolara tutuyordum. Bugün onu 16 dolara alabilecek bir adam var mı görmek isterim." "Çok haklısın Wells Fargo. Bu şimdiye kadar yeni bir kampa vurmuş en büyük piyango. Söylesene, onları nasıl kaptığını gördün mü? Ufacık paçavralar, toprak ve nesneler. Ne göz ama. Bir ipucunu kesinlikle gözden kaçıramıyor. Elinde değil." "Kesinlikle öyle. Üstelik başka hiç kimseye hiçbir şey ifade etmezler. Ama onun için, tam bir kitap gibiler. Kocaman harfle hem de." "Yerden göğe haklısın. O ıvır zıvırın kendi küçük eski sırları var ve onu açığa çıkarabilecek kimse olmadığını düşünüyorlar. Ama toprak. Pençesini oraya koyduğunda ötmek zorundalar. İşte bunu unutma." "Çocuklar, kaybolan çocuğu bulmak için burada olmadığından dolayı üzgün değilim artık. Bu daha mühim bir mevzu, kesinlikle. Evet, efendim ayrıca daha içinden çıkılmaz, bilimsel ve entelektüel. Zannederim hepimiz işler böyle geliştiği için memnunuz." "Memnun mu? Tanrım, bunun için uygun bir kelime yok. Yanında kalıp adamın sistemi nasıl çalıştırdığına dikkat edecek sağduyusu olsaydı, Archie'de bir şeyler öğrenebilirdi. Ama hayır, fundalığın içine gidip orayı burayı yokladı ve tüm olayı kaçırdı." "İncil kadar doğru. Kendim gördüm." "Archie genç. Günün birinde doğruyu öğrenecek. Söylesenize çocuklar, kimin yaptığını tahmin ediyorsunuz?" Bu zor bir soruydu ve tatmin edici olmayan dünya kadar varsayımı ortaya çıkardı. Bir sürü adamdan olasılık olarak bahsedildi ama birer birer hepsi münasip olmadığı için bir kenara atıldı. Genç Hillier dışında kimse onunla içli dışlı değildi. Kimse aslında onunla bir kavga yaşamamıştı. Ona yanaşmaya çalışan her adamı gücendirmişti. Yine de bir kan davası başlatacak kadar çok hakaret içerecek şekilde değil. En baştan beri herkesin dilinin ucunda tek bir isim vardı ama en son dile getirilen o oldu. Fetlock Jones. İlk bahseden Pat Riley oldu. "Ah pekala," dedi diğerleri. "Elbette hepimiz onu düşündük. Çünkü Philip Buckner'i öldürmek için milyon tane sebebi var ve bunu yapmak onun açık seçik görevi. Ama aynı zamanda içinden çıkamadığımız iki mevzu var. Öncelikle onda o yürek yok. İkincisi de olay sırasında o yerin yakınlarında bir yerde değildi." "Biliyorum," dedi Pat. "Bizimle birlikte bilardo salonundaydı." "Evet, ayrıca olaydan önce bir saat boyunca da oradaydı." "Öyle. Onun için de şans. Yoksa anında ondan şüphelenilirdi." Üç. Han'ın yemek salonu 6 ayak genişliğinde bir meşe masa ve bir sandalye dışında tüm mobilyalarından arındırılmıştı. Bu masa odanın bir kenarına yaslanmıştı. Sandalye de üzerindeydi. Azametli, hükmedici, etkileyici Sherlock sandalyede oturuyordu. Ahali ayakta dikiliyordu. Oda doluydu. Tütün dumanı yoğundu, sessizlik derin. Olağanüstü adam daha fazla sessizlik emretmek için elini kaldırdı. Birkaç saniye için havada tuttu. Sonra kendinden emin özlü ifadelerle soru üzerine soru yağdırdı ve cevapları hım hımlar, kafa sallamalar eşliğinde kaydetti. Bu süreçte Flint Buckner hakkında insanların ona anlatabileceği her şeyi öğrendi. Karakteri, davranışları, alışkanlıkları. Böylelikle ortaya çıktı ki olağanüstü adamın yeğeni kampta Flint Buckner'e karşı öldürmeye yetecek bir kuyruk acısı olan tek kişiydi. Bay Holmes, şahide yukarıdan şefkatle gülümsedi ve uyuşukça sordu. Siz beyefendilerden herhangi birinizin delikanlı Fetlock Jones'un patlama sırasında nerede olduğunu bilme ihtimali var mı? Cevap kulakları sağır edercesine geldi. Bu otelin bilardo odasında. Ah, peki, henüz mü gelmişti? Bir saattir oradaydı. Ah, yaklaşık. Peki, patlama alanından ne kadar uzak olabilir? Tam tamına 1 kilometre. Ah, çok da iyi bir mazeret sayılmaz, doğru ama... Patlayan kahkaha fırtınası, Yüce İsa ama o şimşek hızında. Ve konuştuğuna pişman değil misin sendi, bağırışlarıyla iç içe geçerek cümlenin geri kalanını yarıda kesti. Ezilip büzülen şahit, al al olmuş yüzünü utanç içinde yere çevirdi. Sorgucu kaldığı yerden devam etti. Delikanlı Fetlock Jones'un vakayla bir parça uzak ilişkisi, kahkaha, bir tarafa atıldığından trajedinin görgü tanıklarını çağıralım ve söyleyecekleri ne varmış dinleyelim. Parçalar halindeki ipuçlarını ortaya çıkardı ve onları dizlerinin üstündeki bir karton parçasının üzerine dizdi. Salon nefesini tuttu ve seyretti. Manyetik sapmaya göre düzeltilmiş enlem boylamı biliyoruz. Bu da bize trajedinin tam yerini veriyor. Yüksekliği, sıcaklığı ve hakim olan nem oranını biliyoruz. Tahmin edilemeyecek kadar kıymetli çünkü bize gecenin o vaktinde katilin ruh hali ve eğilimi üzerinde yaratacakları etkinin derecesini hassasiyetle tahmin etme imkanı veriyorlar. Hayranlık uğultusu, mırıldanan sözler, aman tanrım amma da karmaşık. İpuçlarını parmakla gösterdi. Şimdi bu dilsiz tanıklardan bizim için konuşmalarını isteyelim. İşte burada boş bir keten mermi çantası var. Mesajı nedir? Şu, dürtü soygundu, intikam değil. Başka ne mesajı var? Şu, katil düşük zekalıymış. Yarım akıllı diyelim mi? Ya da ona yakın belki. Bunu nasıl biliyoruz? Çünkü makul bir zekaya sahip bir kişi, üstünde hiçbir zaman fazla para olmayan Buckner gibi bir adamı soymaya niyet etmezdi. Ama katil bir yabancı olabilir mi? Bırakalım çanta bir daha konuşsun. Ondan şu nesneyi aldım. Gümüş içeren bir parça kuvars. Özel bir şey. İnceleyin lütfen. Siz ve siz ve siz. Şimdi geri gönderin. Lütfen. Bu kıyıda tam bu özellikte ve renkte kuvars veren tek bir damar var. Orası da neredeyse hiç aralıksız 2 kilometre ürün veren bir damar ve benim fikrimce çok da uzak olmayan bir zamanda bölgesine dünyayı bir şöhret ve 200 mal sahibine de servet tutkunlarının düşlerinin ötesinde zenginlikler bahşetmesi nasip olacak. Birleşik Hristiyan ilmi ve Mary Ann oldu anında gelen karşılık. Ardından çılgın bir yaşa sesleri gürlemesi geldi ve her adam komşusunun eline uzanıp gözünde yaşlarla onu acıtırcasına sıktı. Wells Fargo, Ferguson bağırdı. Straight flush damar üzerinde ve bir ayağı 150'ye kadar çıkacak. Beni duydunuz. Sessizlik çökünce Bay Holmes kaldığı yerden devam etti. Öyleyse 3 bulgunun saptandığını görüyoruz. Katil bir parça yarım akıllıydı. Yabancı değildi. Dürtüsü soygundu. İntikam değil. İlerleyelim. Elimde ufak bir parça fitil tutuyorum. Üzerinde taze bir ateşin kokusu var. Bu neyin ispatıdır? Teyit edici kuvars deliliyle birlikte ele alındığında katilin bir madenci olduğunu açıklıyor. Bize başka ne anlatıyor? Şunu beyler. Suikast bir patlayıcı aracılığıyla vuku bulmuştur. Başka ne söylüyor? Patlayıcı, kulübenin yola en yakın kenarına yerleştirilmiş, ön tarafa. Çünkü bunu o noktadan 6 fitlik bir mesafe içinde buldum. Parmaklarımın arasında yanmış bir İsveç kibriti tutuyorum. Belirli bir yüzeye sürtülerek yakılan güvenlik kibriti türünden. Onu yolda buldum. Ortadan kaldırılan kulübeden 622 fit uzakta. Ne söylüyor? Şunu. Barut hattı o noktadan ateşlenmiş. Bize daha başka ne anlatıyor? Şunu. Katil solakmış. Bunu nasıl biliyorum? Nasıl bildiğimi, beyler, size açıklayamam. İşaretler öyle incelikli ki, sadece yılların tecrübesi ve yoğun çalışma birini onları tespit etmeye muktedir kılar. Ama işaretler burada ve büyük dedektiflik hikayelerinde sıklıkla fark etmiş olacağınız bir gerçekle de güçlendirilmiş durumdalar. Tüm katiller solaktır.
İsa adına, kesinlikle öyle, dedi Ham Sandwich, koca elini çınlayan bir şaplakla kalçasına indirerek. Bunu daha önce akıl ettiysem ne olayım? Ne de ben, ne de ben, diye haykırdı çoğu. Ah, ondan hiçbir şey kaçamaz, gözlerine bakın.
Beyler, katil talihsiz kurbanından uzak olsa da yaralanmaktan tamamen kaçamamış. Size göstermekte olduğum şu tahta parçası ona çarpmış. Kanı bulaşmış. Her neredeyse muhbir işareti taşıyor. Bunu ölümcül barut hattını ateşlerken durduğu yerden aldım. Yüksek tüneyinden salona baştan sona göz attı ve yüz ifadesi kararmaya başladı. Yavaşça elini kaldırdı ve işaret etti. İşte, katil orada duruyor. Salon bir anlığına şaşkınlıktan felç oldu. Sonra 20 ses birden konuşmaya başladı.
Sammy Hillier mı? Ah, cehennem aşkına, olamaz. O mu? Bu tam bir saçmalık.
Yavaş olun beyler, acele etmeyin. Bakın, kaşının üstünde kan izi var. Hillier korkudan bembeyaz kesildi. Neredeyse ağlamak üzereydi. Her yüze yardım ve anlayış için başvurarak bir o yana bir bu yana döndü. Yardım dileyen ellerini Holmes'a doğru uzattı ve kendini savunmaya başladı.
Hayır, ah hayır, kesinlikle yapmadım. Şerefim üzerine söylüyorum, kesinlikle yapmadım. Alnımdaki bu yarayı nasıl aldığımı...
Holmes, tutuklayın onu memur bey, diye bağırdı. Ben garantiyi veriyorum. Polis memuru gönülsüzce ileriye doğru hareket etti, kararsız kaldı ve durdu. Hillier'dan yeni bir rica geldi.
Ah, Archie, bunu yapmalarına izin verme, bu annemi öldürür. Sen nasıl yaralandığını biliyorsun, anlat onlara ve beni kurtar. Archie, beni kurtar.
Stillman öne doğru yolunu açtı ve şöyle dedi. Evet, seni kurtaracağım, korkma. Salondakilere, nasıl yaralandığını boş verin. Bu vakayla hiçbir ilgisi yok ve zerre kadar da önemi bulunmuyor, dedi.
Tanrı seni korusun Archie, gerçek bir dostsun.
Yaşasın Archie, oyuna gir oğlum ve onların döper valisine karşı yere serici bir floş aç, diye bağırdı salondakiler. Yerel yeteneklerine duydukları gurur ve ona karşı vatanseverce bir sadakat duygusu aniden ahalinin kalbine dolmuş ve durumun tüm gidişatını değiştirmişti. Genç Stillman seslerin kesilmesini bekledi, şöyle dedi. Tom Jeffries'den oradaki kapının yanında, memur Harris'ten de buradaki diğerinin yanında durmalarını ve kimsenin odadan ayrılmasına izin vermemelerini isteyeceğim.
Olmuş Bill, devam et patron.
İnanıyorum ki suçlu burada. Tahminimde haklıysam çok geçmeden onu size göstereceğim. Trajedi hakkında her şeyi anlatacağım, başından sonuna. Dürtü soygun değildi. İntikamdı. Katil yarım akıllı değildi. 622 fit uzakta durmuyordu. Bir tahta parçası ona çarpmadı. Patlayıcıyı kulübenin duvarına yerleştirmedi. Yanında bir mermi çantası getirmedi ve solak değildi. Bu hatalar bir yana seçkin misafirin vaka ile ilgili beyanatı özünde doğrudur. Rahatlama dolu bir kahkaha salonda dalgalandı. Arkadaş arkadaşa başını salladı, şöyle de diyerek, İşte söz budur, taşıyla beraber. Sağlam delikanlı, sağlam çocuk. Yelkenlerini hiç de indirmiyor. Misafirin dinginliği bozulmamıştı. Stillman sürdürdü. Benim de bazı şahitlerim var ve birazdan size daha fazlasını nerede bulabileceğinizi söyleyeceğim. Bir parça kalın teli yukarı kaldırdı. Kalabalık görebilmek için boynunu uzattı. Üzerinde düz bir erimiş mum yağı tabakası ve burada da yarıya kadar yanmış bir mum var. Kalan yarısının üzerinde de birer inç aralıklarla kesilerek yapılmış izler. Az sonra size bunları nerede bulduğumu söyleyeceğim. Mantık yürütmeleri, tahminleri, ıvır zıvır ipuçlarının etkileyici bir şekilde iliştirilmesini ve dedektiflik mesleğinin diğer gösterişçi tiyatrolarını bir kenara bırakıyorum ve açık seçik, dolambaçsız bir şekilde sadece bu feci olayın nasıl gerçekleştiğini anlatıyorum. Sessizlik ve meraklı bekleyişin pekişmesine fırsat vermek, salonun ilgisini yoğunlaştırmak ve etki sağlamak için bir anlığına durakladı. Sonra devam etti. Katil planının üzerinde büyük bir ihtimamla çalıştı. İyi bir plandı. Oldukça usta ve zeki bir aklı işaret ediyordu. Zayıf bir taneyi değil. Failinden tüm şüpheleri uzaklaştırmak için iyice hesabı, kitabı yapılmış bir plandı. İlk etapta bir muma birer inç aralıklarla yarıklar çiziktirdi. Mumu yaktı ve zaman tuttu. 4 inçinin yanmasının 3 saat sürdüğünü gördü. Ben bunu biraz önce yarım saat boyunca denedim. Burada, yukarıda, bu odada Flint Buckner'in kişiliği ve davranış tarzı hakkında soruşturma yürütülürken ve bu şekilde rüzgardan korunması durumunda bir mumun erime hızını elde ettim. Test mumunun hızını tespit edince onu söndürdü ve inç işaretlerini yeni bir tanesine yaptı. Yeniyi tenekeden bir şamdana koydu. Saat 5 işaretinde kızgın bir telle mumun içinden bir delik açtı. Size teli az önce göstermiştim. Üzerinde düz bir mum yağı tabakası vardı. Erimiş ve soğumuş mum yağı. Güçlükle, söylemeliyim ki büyük bir güçlükle, Flint Buckner'in evinin arkasındaki dik tepeyi örten yoğun fundalığın içinde boş bir un varilini yanında sürükleyerek çırpındı. Onu o tamamıyla güvenli saklama yerine yerleştirdi ve dibine de şamdanı koydu. Yaklaşık 35 fitlik bir fitil ölçtü. Varilin kulübenin arka tarafından uzaklığı. Varilin yanına bir delik açtı. Bunu yapmakta kullandığı koca burgu işte burada. Devam etti ve işini bitirdi. Tamamlandığında fitilin bir ucu Buckner'in kulübesindeydi. Baruta maruz bırakmak için bir çentik atılmış, diğer ucu da mumdaki delikteydi. Mumun dün akşam 8 sularında yakılmış olması kaydıyla evi uçurmak için zamanlanmış olduğuna kalıbımı basarım. Ayrıca kulübede bir patlayıcı olması ve fitilin oradaki ucuna bağlanmış olması kaydıyla. Ki ispatlayamasam da orada patlayıcı olduğuna da kalıbımı basarım. Çocuklar, varil fundalıkta, mumun kalıntıları içinde teneke çubukta, yanıp sönmüş fitil burgu deliğinde, öbür ucu tepenin aşağısında eskiden kulübenin olduğu yerde. Hepsini 1-2 saat önce gördüm. Buradaki profesör ilgisiz mesafeleri ölçüp biçerken ve vakayla hiçbir ilgisi olmayan kalıntıları toplarken. Durakladı. Salon uzun, derin bir nefes aldı. Gerinmiş tendonlarını, kaslarını gevşetti ve bir tezahürat patlattı. "Ham sandviç, Allah müstahakını versin," dedi. Demek profesörün oyunundan incelik kapmak yerine fundalıkta etrafa bakınıyormuş. "Bakın hele! Hiç de budala değil çocuklar." "Hayır bayım, hey yüce tanrım." Ama Stillman hala devam ediyordu. "Biz 1-2 saat önce dışarıdayken burgunun ve test mumunun sahibi onları sakladığı bir yerden aldı. Pek de iyi bir yer değildi. Onları muhtemelen daha iyi olduğunu düşündüğü bir yere taşıdı. Çam koruluğunda, 200 metre yukarıya ve onları çam iğneleriyle örterek oraya sakladı. Onları bulduğum yer orası. Burgu varildeki deliğe tam olarak uyuyor. Ve şimdi de..." Olağanüstü adam onun sözünü kesti. Alaycı bir şekilde dedi ki: "Oldukça hoş bir peri masalı duyduk beyler. Gerçekten de çok hoş. Artık bu genç adama birkaç soru sormak istiyorum." Bazıları yüzünü buruşturdu ve Ferguson, "Korkarım Archie zılgıtı yiyecek," dedi. Diğerlerinin gülümsemesi kayboldu ve durgunlaştılar. Bay Holmes şöyle dedi: "Hadi, bu peri masalını sıralı ve düzenli bir şekilde incelemeye girişelim. Demek istediğim geometrik ilerleyişte. Bu allı pullu hatalar oyuncak kalesine, bir çaylak düş gücünün hayal binasına doğru istikrarla yol alan, merhametsizce tutarlı, saldırılamaz bir yürüyüşle ayrıntıları birbirine bağlayarak. Başlangıç olarak genç bayım, size hali hazırda sadece 3 soru sormayı arzuluyorum. Hali hazırda. Şu farazi mumun, dün akşam 8 sularında yakılmış olmasının sizin düşünceniz olduğunu söylediğinizi mi anlamışım?" "Evet bayım, yaklaşık 8'de. Tam olarak 8 diyebilir misiniz?" "Hayır, o kadar kesin olamam." Biri tam o saatte oradan geçiyorsa, şu katille karşılaşmış olması neredeyse kesin midir sizce?" "Evet, sanırım öyle." "Teşekkür ederim. Hepsi bu. Şimdilik. Yani hepsi bu şimdilik." "Kahrolası, Archie'ye tuzak kuruyor," dedi Ferguson. "Kesinlikle öyle," dedi Ham Sandwich.
Bu işten hoşlanmadım. Stillman misafire bakarak dedi ki, ben saat 8:30'da oradaydım. Hayır, 9 sularında. Gerçekten mi? Bu ilginç, bu çok ilginç. Belki bizzat katille karşılaşmışsınızdır. Hayır, kimseyle karşılaşmadım. Ah, öyleyse yorumumu mazur görürseniz bu bilginin konuyla ilgisini pek anlayamadım. Bir ilgisi yok, şimdilik. Yani bir ilgisi yok şimdilik. Durakladı. Kaldığı yerden devam etti. Katille karşılaşmadım ama onun izindeyim. Eminim çünkü onun bu odada olduğuna inanıyorum. Hepinizden sırayla önümden geçmenizi rica edeceğim. Burada, iyi bir ışığın olduğu yerde. Böylece ayaklarınızı görebilirim. Bir heyecan vızıltısı mekanın üzerinden geçti ve yürüyüş başladı. Misafir ağır başlılığını korumak için demirden bir çaba içinde, ki yetersiz bir başarı değildi, seyirci kaldı. Stillman boynunu eğdi, elini gözlerine siper etti ve geçen her çift ayağa dikkatle gözlerini dikerek baktı. 50 adam tek düze bir şekilde ağır adımlarla yürüyüp geçti. Hiçbir sonuç alınmadan. 60, 70. İş saçma görünmeye başlamıştı. Misafir tatlı dilli bir hicivle, "Bu akşam katiller kıt gibi görünüyor," diye belirtti. Salon bundaki mizahı yakaladı ve içten bir kahkahayla canlandı. 10 veya 20 aday daha ağır adımlarla yürüyüp gitti. Hayır, sıçrayarak geçip gitti. İzleyicileri kıvrandıran havai ve gülünç hoplamalarla. Sonra aniden Stillman şöyle dedi. "İşte katil bu." "Fetlock Jones, yüce mahkeme," diye uğuldadı kalabalık. Ve bir havai fişek patlamasıyla durumun ilham verdiği coşkulu yorumlar şamata ve karmaşasını aynı anda saçıverdi. Kargaşa zirvesine çıktığında misafir elini iyice uzatarak asayiş telkin etti. Büyük bir ismin ve büyük bir şahsiyetin otoritesi salon üzerine akıl ermez cebrini yaydı ve herkes itaat etti. Ardından gelen nefesi kesilmiş sükunetin içinde misafir asalet ve duygusallıkla konuşarak dedi ki, "Bu ciddidir. Masum bir hayatı vuruyor. Su götürmez şekilde masum. Şüphe taşımaz şekilde masum. Bunu ispatlamama kulak verin. Bir gerçeğin bu akılsız yalanın mevcudiyetini nasıl kolayca süpürüp atacağına dikkat edin. Dinleyin. Dostlarım, bu delikanlı dün akşamın herhangi bir zamanında görüş alanımın dışına hiç çıkmadı." Bu derin bir etki yarattı. Adamlar sorgulama dolu bakışlarını Stillman'ın üzerine çevirdiler. Onun yüzü aydınlandı ve şöyle dedi. "Bir başkasının daha olduğunu biliyordum." Çevikçe masaya doğru yürüdü ve misafirin ayaklarına göz attı. Sonra da yüzüne. "Siz de onunla birlikteydiniz. Barutu ateşleyen mumu yaktığında ona 50 adımdan daha uzak değildiniz," dedi. "Heyecan. Ve dahası kibritleri siz tedarik ettiniz." Misafir çarpılmış görünüyordu. Ahaliye öyle göründü. Konuşmak için ağzını açtı, sözcükler rahatlıkla gelemedi. Bu çılgınlık, bu... Stillman bariz üstünlüğüyle bastırdı. Yanmış bir kibriti yukarı kaldırdı. "İşte onlardan biri. Bunu varilin içinde buldum ve burada da bir başkası var." Misafir aniden sesine kavuştu. "Evet, ve onları oraya siz koydunuz." Bu iyi bir atış olarak tasdik edildi. Stillman cevabı yapıştırdı. "Bu parafin, bu kampta bilinmeyen bir cins. Kutusu için beni aramanıza hazırım. Ya siz?" Misafir bu defa sersemlemişti. Kör bir göz bile bunu görebilirdi. Elleriyle arandı. Bir iki defa dudakları hareket etti ama kelimeler çıkmadı. Salon gergin bir merak içinde bekledi ve seyretti. Sessizlik durumun tesirini arttırıyordu. Stillman kibarca dedi ki, "Kararınızı bekliyoruz." Saniyeler süren bir sessizlik oldu, sonra misafir kısık bir sesle cevap verdi. "Aranmayı reddediyorum." Gürültülü bir nümayiş olmadı ama tüm salon boyunca sesler birbiri ardına mırıldandı. Bu iş bitti, o Archie'nin lokması. Ne olacaktı? Kimse biliyor gibi görünmüyordu. O an için sıkıntı verici bir durumdu. Bir parça,
Elbette ki olaylar bu deneyimsiz zihinlerin hazır olmadığı ani ve beklenmedik bir yön aldığı ve şokun etkisiyle durmuş bir saat misali bir kala kalma noktasına gelindiği için. Ama kısa bir süre sonra mekanizma tekrar çalışmaya başladı. Çekingence ve ikili üçlü gruplar halinde adamlar baş başa verip bu ve şu ve diğer öneri hakkında gizlice fısıldaştılar. Bu önerilerden bir tanesi en çok beğeniyi topladı. Ki bu da katile Flint Buckner'i ortadan kaldırdığı için bir teşekkür konuşması sunup gitmesine izin vermekti. Ama daha soğukkanlı şahıslar, Doğu eyaletlerindeki kuş beyinlilerin bunun bir skandal olduğunu ileri süreceğini ve bu konuda budalaca şamata yapmayı katiyen kesmeyeceklerini ifade ederek buna karşı çıktı. Sonunda soğukkanlı şahıslar galebe çaldı ve kendilerinin bir önerisi için genel muvafakatı elde ettiler. O zaman liderleri salonu asayişe davet etti ve öneriyi bildirdi. Şu mealdeydi. Fetlock Jones hapse atılacak ve yargılanacaktı. Öneri kabul edildi. Görünüşe göre şimdilik yapacak başka bir şey yoktu ve insanlar memnundu. Çünkü gizliden gizliye dışarı çıkıp trajedi sahnesine koşturarak varilin ve nesnelerin gerçekten orada olup olmadığını görmek için sabırsızlanıyorlardı. Ama hayır, dağılmanın önünde bir engel vardı. Sürprizler henüz sona ermemişti. Jones, deminden beri birbirini durmaksızın takip etmekte olan baş döndürücü olayların arasında fark edilmeden bir süredir sessizce hıçkırıyordu. Ama tutuklanmasına ve yargılanmasına hükmedildiğinde ümitsizlik içinde patladı ve dedi ki, "Hayır, faydası yok. Hapis istemiyorum, duruşma istemiyorum. İstediğim tüm kötü taliye sahip oldum ve tüm ıstıraplara. Beni asın ve özgür bırakın. Hepsi zaten açığa çıkacak. Beni kurtaracak hiçbir şey olamaz." Her şeyi anlattı. Sanki benimle birlikteymiş ve görmüş gibi. Nasıl anladığını bilmiyorum. "Varili ve eşyaları bulacaksınız ve artık hiç şansım kalmayacak. Onu öldürdüm. Size de bir köpek gibi davransaydı, siz de aynısını yapardınız. Sadece bir çocuk olsaydınız, güçsüz, yoksul, size yardım edecek bir dostunuz yok. Üstelik ona iyi hizmet etti," diye araya girdi Ham Sandwich. "Bakın buraya, çocuklar." Memurdan, "Sessizlik, sessizlik beyler." Bir ses, "Dayın senin ne yapacağını biliyor muydu?" "Hayır, bilmiyordu." "Sana kibritleri verdi mi?" "Muhakkak ki." "Evet, verdi ama onları ne için istediğimi bilmiyordu." "Bunun gibi bir işin üzerindeyken onun yanında olmasını nasıl göze aldın? Üstelik o bir dedektif, bu nasıl olur?" Çocuk tereddüt etti. Mahcup bir şekilde düğmelerini kurcaladı ve çekinerek şöyle dedi. "Ailede olmaları münasebetiyle dedektifleri tanırım ve onların bir şey keşfetmelerini istemiyorsanız en iyisi o işi yaparken onları etrafınızda tutmaktır." Bu safça irfan ifasını selamlayan kahkaha tufanı, zavallı küçük, kimsesiz çocuğun mahcubiyetini pek de fazla azaltmadı.
Dördüncü bölüm. Bayan Stillman'a yazılmış bir mektuptan. Tarih sadece salı. Fetlock Jones kullanılmayan bir tomruk kulübesinde kilit altına alındı ve orada duruşmasını beklemeye bırakıldı. Memur Harris ona birkaç günlük azık bıraktı. Kendisine iyi mukayyet olması talimatını verdi ve daha fazla erzak hazır olur olmaz onu ziyarette bulunmaya söz verdi. Ertesi sabah bir kısmımız arkadaşlık katırına Hillier'le birlikte gittik ve merhum akrabasını arkasından ağıt yakılmayan Buckner'i gömmesine yardım ettik. Ben tabut taşıyıcı baş yardımcısı olarak, Hillier'de başkan olarak görev aldı. İşlerimizi tam bitirmişken eski bir el çantası taşıyan, hırpani ve melankolik bir yabancı, kafası öne eğik halde topallayarak geçti ve ben dünyanın etrafında kovaladığım kokuyu yakaladım. Sönüp giden umutlarım için cennetin kokusuydu. Bir saniye içinde yanındaydım ve omuzuna nazikçe elimi koydum. Sanki bir yıldırım darbesi onu yolunda yakalayıp kurutmuş gibi toprağa yığıldı ve çocuklar koşarak gelirken dizlerinin üstüne kalkmaya çabalayarak yalvaran ellerini bana uzattı. Birbirlerine vuran dişlerinin arasından artık ona daha fazla işkence etmemem için yalvardı ve dedi ki, "Beni tüm dünyada kovaladın Sherlock Holmes ama Tanrı şahidim olsun ki asla hiç kimseye zarar vermedim." Vahşi gözlerine bir bakış atmamız bize onun aklını kaybetmiş olduğunu belli etti. Bu benim marifetimdi anne. Bir gün senin ölümünün malumatı o anda hissettiğim ıstırabı tekrarlayabilir ama başka hiçbir şey bunu bir daha yapamaz. Çocuklar etrafında toplandılar. Ona karşı acımayla dolmuşlardı ve ona en nazik, en dokunaklı sözleri söylediler. Neşelenmesini ve dert etmemesini. Artık dostlar arasındaydı ve ona göz kulak olacak, koruyacaklardı ve ona elini sürecek her adamı asacaklardı. Onlar tam da annelere benzer. Şu kaba saba maden kampı çocukları, velev ki kalplerinin ılıman tarafını uyandır. Evet, ve o kasın tam tersi tarafını uyandırırsan da çoğu pervasız ve mantıksız çocuğa benzer. Onu rahatlatmak için düşünebildikleri her şeyi yaptılar ama akıllı bir taktisyen olan Wells Fargo Ferguson şunu diyene kadar başarılı olamadılar. Seni rahatsız eden sadece Holmes'a artık daha fazla endişelenmene gerek yok. Neden? Diye sordu meyus meczup hevesle. Çünkü tekrar öldü. Öldü? Öldü. Ah benim gibi zavallı bir enkazla eğlenmeyin. O öldü mü? Şerefiniz üzerine. Bana gerçeği mi söylüyor çocuklar? Burada durman kadar gerçek, dedi Ham Sandwich ve hepsi bir ağızdan bu ifadeyi doğruladılar. Onu geçen hafta San Bernardino'da astılar, diye ekledi Ferguson, konuyu perçinleyerek. Senin peşinde dolanırken onu başka bir adamla karıştırdılar. Üzgünler ama artık yapacak bir şey yok. Onun için bir heykel dikiyorlar, dedi Ham Sandwich. Buna katkıda bulunan ve durumu bilen bir adamın havasıyla. James Walker derin bir iç çekti. Açıkça bir rahatlama iç çekişi ve hiçbir şey söylemedi. Ama gözleri vahşiliğini bir parça kaybetti. Suratı görünür şekilde aydınlandı ve gergin bakışı birazcık gevşedi. Hepimiz kulübelerimize gittik ve çocuklar kampın temin edebildiği malzemelerle ona olabilecek en iyi yemeği pişirdiler. Onlar bununla meşgulken Hilyer ve ben onu tepeden tırnağa bizim giysilerimizle yeniden donattık ve ondan göze hoş gelen, eli yüzü düzgün bir yaşlı beyefendi yarattık. Yaşlı, tam uygun kelime ve acınası da. Ümidini kaybetmekten ve saçlarındaki kırağıdan, yüzünde gam ve kahrın bıraktığı izlerden ötürü yaşlı. Yıllar olarak bakıldığında daha olgunluk çağında olmasına rağmen. O yemeğini yerken biz tüttürdük ve çene çaldık. Yemeğini bitirirken sonunda sesine kavuştu ve birden kendiliğinden kişisel hikayesine başladı. Kelimesi kelimesine aktaramam ama yapabildiğim kadar sadık kalacağım.
Yanlış adamın hikayesi.
Şöyle gelişti. Denver'daydım. Uzun yıllardır oradaydım. Ne kadar olduğunu bazen hatırlıyorum, bazen hatırlamıyorum ama bunun önemi yok. Birdenbire ayrılmamı söyleyen bir tebliğ aldım. Yoksa çok uzun zaman önce işlenmiş korkunç bir suçtan ötürü ifşa edilecektim. Yıllar yıllar önce. Doğuda. O suçu biliyordum ama suçlu ben değildim. Benimle aynı ismi taşıyan bir kuzenimdi. Başka ne yapabilirdim ki? Aklım korkudan karışmıştı ve bana çok az zaman verilmişti. Sadece bir gündü sanırım. Açık edilirsem mahvolurdum. İnsanlar beni linç ederler ve söylediklerime inanmazlardı. Linçlerde hep böyle olur. Bunun bir hata olduğunu keşfettiklerinde üzülürler ama çok geç olmuş olur. Tıpkı Bay Holmes'ta olduğu gibi. Anlıyor musunuz? O yüzden her şeyi satıp savarak geçinebilmek için para elde edeceğimi, fırtına dinene kadar kaçacağımı ve kanıtlarımla geri döneceğimi söyledim. Gece vakti kaçtım ve dağların içinde uzak yerlere gittim. Kılık değiştirerek ve sahte bir isimle yaşadım. Gitgide daha sıkıntılı ve endişeli oldum. Sıkıntılarım hayaletler görüp sesler duymama yol açtı. Sağlıklı düşünemiyordum. Bilakis kafam karışıyor ve dalıyordum. Gittikçe kötüleşti. Daha fazla hayalet ve daha fazla ses. Her zaman etrafımdaydılar. Önce sadece geceleri, sonra gündüzleri de. Sürekli yatağımın çevresinde fısıldaşıyor ve bana karşı komplo kuruyorlardı. Bu uykumu bölüyor ve turşumu çıkarıyordu çünkü hiç dinlenemiyordum. Ve en kötüsü geldi. Bir gece fısıltılar, asla başaramayacağız çünkü onu göremiyoruz, dolayısıyla insanlara onu işaret edemeyiz, dediler.
İç çektiler. Biri dedi ki, Sherlock Holmes'u getirmeliyiz. 12 gün içinde burada olur. Hepsi mutabık oldular. Fısıldaştılar ve neşe içinde boş boş konuştular. Ama benim kalbim yerinden çıktı. Çünkü o adam hakkında okumuştum ve onun tüm o insanüstü kavrayışı ve bitmek bilmez enerjisiyle peşimde olmasının nasıl bir şey olacağını biliyordum. Hayaletler onu getirmek için gitti ve ben gecenin ortasında hemen yataktan kalkarak uzaklara kaçtım. İçinde paramın olduğu el çantası dışında hiçbir şey götürmeden. 30.000 dolar. 2/3'ü hala çantanın içinde. O adamın izimi bulması 40 gün sürdü. Kıl payı kaçtım. Alışkanlıktan otel kayıt defterine gerçek adını yazmıştı ama üstünü çiziktirip yerine Dagget Barclay yazmıştı. Ama korku insana tetikte bir göz veriyor ve de keskin. Çiziklerin altından gerçek ismi okudum ve bir geyik gibi kaçtım. Beni 3,5 yıl boyunca dünyanın her yerinde kovaladı. Pasifik devletleri, Avustralya, Hindistan, düşünebileceğiniz her yerde. Sonra tekrar Meksika ve Kaliforniya'da. Bana neredeyse hiç duraklama fırsatı vermeden. Ama kayıt defterlerindeki o isim beni hep kurtardı ve benden geriye kalan şey hala sağ. Ve çok yorgunum. Bana zalim bir zaman sunuldu ama yine de şerefim üzerine yemin ederim ki ona ya da başka bir adama asla zarar vermedim. Hikayen böylece bitti ve çocukların tepesini attırdı, emin ol. Bana gelince her sözcük içimde çarptığı yerde bir delik açtı. Yaşlı adamın bizimle aynı evi paylaşmasına ve benimle Hillier'in misafiri olmasına oy birliğiyle karar verdik. Tabii ki sırrımı saklayacağım ama iyice dinlenip beslendiğinde onu Denver'a götüreceğim ve servetini iade edeceğim. Çocuklar yaşlı adama madenlerin kemik kıran sıkı dost el sıkışından bahsettiler ve haberi yaymak için dağıldılar. Ertesi gün şafak vaktinde Wells Fargo Ferguson ve Ham Sandwich bizi yavaşça dışarı çağırdı ve gizlice dediler ki, şu yaşlı yabancının gördüğü muameleyle ilgili haber her tarafa yayıldı ve kamplar ayağa kalktı. Her yerden buraya yığılıyorlar ve profesörü linç edecekler. Memur Harris ölesiye korktu ve şerife telefon etti. Gelin hadi. Koşmaya başladık. Diğerlerinin istedikleri gibi hissetme ayrıcalığı vardı ama ben kalbimin mahremiyetinde şerifin zamanında gelmesini umuyordum. Zira rahatlıkla inanacağın gibi Sherlock Holmes'un benim marifetlerim yüzünden asılması için pek arzulu değildim. Şerif hakkında bayağı bir şey duymuştum ama içimi rahatlatmak adına sordum. O bir güruhu durdurabilir mi? O bir güruhu durdurabilir mi? Jack Fairfax, bir güruhu durdurabilir mi? Buna gülerim. Eski haydut, ipinde 19 kafatası var. Yapabilir mi? %100. Biz vadiden yukarıya doğru koştururken uzaktan gelen haykırış, bağırış ve naralar durgun havada belli belirsiz yükseldi ve biz ileriye doğru hızla atılırken gitgide kuvvetlendi. Ardı ardına kükreyişler patlak veriyordu. Gittikçe daha güçlü, gittikçe daha yakın ve nihayet hanın önündeki açık alanda birikmiş kalabalığın yanına geldiğimizde sesin gürlemesi sağır ediciydi. Delhi Vadisi'nden bir grup hayvani kabadayı Holmes'u sımsıkı tutmuştu ve oradaki en sakin adam oydu. Dudaklarında aşağılayıcı bir gülümseme oynaşıyordu ve o İngiliz kalbinde birazcık ölüm korkusu vardıysa bile demirden kişiliği ona hükmediyor ve hiçbir belirtisinin görünmesine izin vermiyordu. Bir karara varın beyler. Bu öneri Delhi çetesinden birinden gelmişti. Shadbelly Higgins. Çabuk, dar ağacı mı kurşun mu? İkisi de değil diye haykırdı yoldaşlarından biri. Bir hafta içinde yeniden canlanır. Onun için kalıcı olacak tek şey yakmaktır. Etraftaki tüm kamplardan gelen çeteler kulakları sağır eden bir tasdikle bağırıştılar. Boğuşarak ve dalgalar halinde mahkuma doğru gidip ateş, çözüm ateştir diye bağırarak etrafını çevirdiler. Onu atların bağlandığı kazığa doğru sürüklediler. Sırtını oraya yasladılar. Onu oraya zincirlediler ve etrafına beline kadar odun ve çam kozalağı yığdılar. Matt'in yüz hala sararmamıştı ve küçümseyen gülümseme dudaklarında oynaşıyordu. ''Bir kibrit, bir kibrit getirin!''
Shadbelly kibriti yaktı, elini siper etti, öne eğildi ve bir çam kozalağının altına tuttu. Güruhun üzerine derin bir sessizlik çöktü. Kozalak tutuştu. Cılız bir alev birkaç saniyeliğine etrafında titreşti. Uzaktan gelen toynak seslerini duyuyorum gibi geldi. Daha seçilir oldu. Gittikçe daha da seçilir. Gittikçe belirgin ama kendini kaptırmış kalabalık bunu fark etmiş gibi görünmüyordu. Kibrit söndü. Adam yeni bir tane yaktı. Öne eğildi ve alev yeniden yükseldi. Bu defa tutundu ve yayılmaya başladı. Adamlar tek tük başlarını çevirdiler. İnfazcı parmaklarının arasında yanıp bitmiş kibritle eserini seyrederek duruyordu. Toynak vuruşları çıkıntı yapan bir kayalığı döndü ve artık gürleyerek üzerimize geliyordu. Neredeyse bir saniye sonra bir bağırış duyuldu. Şerif! Ve şerif kalabalığı yararak dosdoğru ortaya geldi. Atını neredeyse arka ayakları üzerinde durdurarak şöyle dedi. Geri çekilin! Sizi çöplük çullukları! Ona itaat ettiler. Liderleri dışında hepsi. O yerini korudu. Eli tabancasına gitti. Şerif derhal ona nişan aldı ve dedi ki, ''İndir elini, seni ucuz haydut. Ateşi uzağa tekmele. Şimdi yabancıyı serbest bırak.'' Ucuz haydut itaat etti. Sonra şerif bir konuşma yaptı. Atında bir savaşçı rahatlığıyla oturarak ve sözlerini hiç de bir hararet dokunuşuyla ısıtmadan ama onları ölçülü, incelikli bir üslupta ve de karakterleriyle uyumlu, onları etkileyici bir şekilde nezaketsiz yapan bir ses tonunda aktararak. Kıyak bir takımsınız öyle değil mi? Tam da bu düzenbazla buraya yolculuk yapabilecek kadar seçkin. Shadbelly Higgins. İnsanları sırtından vurup kendine haydut diyen bu ağzı kalabalık sinsiyle. Özellikle hor gördüğüm bir şey varsa o da linç yapan bir güruhtur. İçinde bir adam olan bir tanesini hiç görmedim. Hasta bir terzinin üstesinden gelmek için yeterli cesareti toplamadan önce bire karşı 100 kişiyi tutturmak zorundadır. Korkaklardan meydana gelir. Onu üreten topluluk da öyle. Ve %99 şerif bir başkasıdır. Durakladı. Besbelli o son fikri kafasında evirip çevirmek ve tadını çıkarmak için. Sonra devam etti. Bir güruhun kendisinden bir mahkumu almasına izin veren bir şerif, aşağılığın en aşağılığı bir korkaktır. İstatistiklere göre geçen yıl Amerika'da sünepe ücreti kazanan 182 kişilerdi. Bu gidişata göre yakında tıp kitaplarında yeni bir hastalık olacak. Şerif şikayeti. Bu fikir onu keyiflendirdi. Bunu herkes görebilirdi. İnsanlar diyecek ki, şerif hastalığı mı gene? Evet, eski bildik şeye yakalandı. Ve sonrasında yeni bir ünvan olacak. İnsanlar mesela, Rapoho bölgesi şerifliği için aday oldu demeyecekler. Rapoho bölgesi korkağı için aday oldu diyecekler. Tanrım, yetişkin bir adamın bir linç güruhundan korkması nasıl bir şeydir? Bakışını tutsağa çevirdi ve ''Yabancı, sen kimsin ve ne yapıyordun?'' dedi. Adım Sherlock Holmes ve hiçbir şey yapmıyordum. O ismin tınısının şerif üzerinde yarattığı etki harikaydı. Gerçi adam oraya haberdar gelmiş olmalıydı. Dokunaklı bir şekilde konuştu. Olağanüstü maceralarının ünü ve ustalığı dünyayı doldurmuş, onlara dair hikayelerin edebi kurgularının parlaklığı ve büyüleyiciliği tüm okuyucuların kalbini kazanmış bir adamın yıldızlar ve şeritler altında böylesi bir zorbalığa uğramış olmasının ülke için bir kara leke olduğunu söyledi. Tüm ulus adına özür diledi. Holmes'a son derece fiyakalı bir baş selamı verdi. Memur Harris'e bölgesine sahip çıkmasını ve tekrar taciz edilirse onu şahsen sorumlu tutacağını söyledi. Güruha döndü ve dedi ki, ''Deliklerinize dönün sizi baş belaları.'' Aynen öyle yaptılar. Sonra da şöyle dedi, ''Beni takip et Shadbelly, senin vakanla bizzat ben ilgileneceğim.'' ''Hayır, oyuncak silahın sende kalsın.'' Arkamda o şeyle beraber olmandan korktuğumu göreceğim gün, benim için geçen yılın 182'sine katılacağım zamandır. Ve Shadbelly onu takip ederken atını rahatlıkla sürdü. Kulübemize dönüş yolundayken kahvaltı zamanına doğruydu. Fetlock Jones'un gece hapishanesinden kaçtığı ve ortadan kaybolduğu haberini aldık. Kimse üzgün değil,
Bırakalım dayısı isterse onun peşine düşsün. Bu onun kendi uğraşısı. Kamp ilgilenmiyor. 5. Bölüm. 10 gün sonra. James Walker artık bedenen iyi durumda ve aklı da düzelme gösteriyor. Yarın sabah onunla birlikte Denver'a yola koyuluyorum. Ertesi gece, bir yol kenarı istasyonundan postalanan kısa bir pusula. Bu sabah yola koyulurken Hillier bana şöyle fısıldadı. Bu bilgiyi güvenli olduğuna ve aklını karıştırıp iyileşmesini durdurmayacağına inanana kadar Walker'dan sakla. Bize bahsettiği o çok eski suç gerçekten işlendi ve tıpkı söylendiği gibi kuzeni tarafından. Geçen gün gerçek suçluyu gömdük. Bir yüzyıl içinde yaşamış en mutsuz adam, Flint Buchner. Gerçek adı Jacob Fuller'di. İşte anne, ne yaptığını bilmeyen bir ağaççının yardımıyla senin kocan ve benim babam mezarındadır. Huzur içinde yatsın.